Who is this?
This
is Radio Run On Air.
Lütfen dikkat. Oğuzhan Akay'la Runner başlıyor. Bugün 28 Aralık 2020 Pazartesi. Run On Air'den, Oğuzhan Akay'la Runner'dan hepinize sevgiler, selamlar. Fonda programımızın giriş müziği Runner. Bugünkü Runner'ımız Altuğ Yücel. Stüdyoda yüz yüze canlı yayında beraberiz. Bugün bu yayını Türkiye radyolarında ilk kez YouTube kanalımızdan görüntülü olarak izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Altuğ Yücel'in Instagram hesabından da program canlı olarak yayınlanıyor, görüntülü olarak.
Umarım.
Oğuzhan Akay'la Runner'dayız. Altuğ Yücel stüdyoda konuğumuz. Altuğ, hoş geldin.
Hoş bulduk. Cem, söylesene yatağı.
Seni şöyle bir alkışlarla karşılayalım. Evet. Who is neredeyiz?
This is Radio Run On Air.
Evet, canlı yayınımız görüntülü olarak da başladı. Hem Altuğ Yücel Instagram hesabından hem de YouTube kanalımızdan, ayrıca runonair.net'te webten de bizi dinlemeniz mümkün. Aplikasyonumuz da var tabi. Çok kanallıyız, ne diyorsun? Daha ne olsun?
Bir tek kanala karşıyız. Kanal İstanbul, onun dışında bütün kanalları seviyoruz.
Evet, evet, evet. Kanal İstanbul'a niye karşıyız? Daha
en az oradan bir şey alamadım.
Alamadık, bir alsam, o yüzden karşıyız değil mi?
Bir arsa alsam, oradan kapsam, en ateşli taraftarı ben olacağım.
İstersen sohbete girmeden önce bir başka parça çalayım. Bu arada sen o yatay ve dikey problemini çöz. Take five. They were back. Quartet. Take five.
Sen de şey gelmiyor bakayım, yazdı mı kimse? Yatay duruyorsunuz. Tamam, o zaman yani yatay seyredemiyorsunuz. Ben gene böyle bir şey bileyim.
Kaç kişi var?
Bakın Cüneyt de şey, Cem de gelsin. Özellikle.
Böyle. Bu arada YouTube kanallar, el sallayalım.
yatay çıktı. Tamam, demek ki. Ama o zaman da şu kabloyu kullanamayacağız. Ne kadar? Bu arada siz de canlı bir canlı radyo yayınına şahit oluyorsunuz. İzleyen arkadaşlara söylüyorum. Katılın. Sahibimiz Oğuzhan Akay, kendisi reklamcı, şair, yazar, radyo programcısı, televizyon programcısı, sunucu,
aman,
yaratıcı yönetmen, reklam ajansı ortağı, sahibi, patronu, çalışanı, Türkiye'nin en eski reklamcılarından biri Oğuzhan Akay şu anda program yapımcısı olarak karşımızda ve beni ağırlamaktan büyük bir onur duyduğuna eminim. Ben de onun konuğu olmaktan dolayı gerçekten onur duyuyorum. Hepinize merhaba.
Vallahi sözü böyle alıp da götürmek işte budur.
Bu arada ben doğru mikrofona konuşuyorum değil mi?
Doğru mikrofona konuşuyorsun. Peki. Mikrofona doğru, Instagram'ına doğru konuşabilirsin. Altuğ, sen beni saydın ama yani şöyle... ben de seni saysam sabaha kadar sürer herhalde.
Yok estağfurullah.
Vallahi öyle öyle. Çok yönlüsün. Birçok şapkan var. Real de benim şapkalarım var ama senin de... bir sürü maharet, hani on parmakta on marifet derler ya, onlar var. Şimdi esasında şöyle de bir şey yapalım istiyorum. Bir yandan sen hani çok çocukluğuna gitmen şart değil ama hafif de bir belgesel tadı verelim programın başında herkese. Altuğ Yücel nasıl böyle sanatçı oldu? Mühendisken. Oradan başlayalım sonra... O kadar çok ki seninle konuşacağımız, yaklaşık iki saate kadar da birlikte olacağız bu arada.
Ya kendi hayat hikayem deyince bir an endişeye kapıldım ama sonra tiyatro kısmından deyince biraz daha rahat anlatabilirim. Ben anılarımı hatırlayan bir adam değilim. Şöyle söyleyeyim. Üniversiteyi ben 4 senelik üniversiteyi 6 senede bitirdim ama bu benim kabahatim değildi. Bir sene üniversitenin en alevli olduğu dönemler, üniversite hareketlerinin olduğu 1975-82 arası. Bir senede ameliyat oldum, böbreğim alındı. Ondan dolayı izin aldım. O yüzden 6 senede bitti. Üniversitenin son yılında birdenbire bir tiyatro oyununda yönetmen ne işe yarar sorusu takıldı kafama. Çok basit bir soruydu. Cevabını bulmaya çalıştığınız zaman hala o tip şeylerin çok fazla akademik dille anlatıldığını düşünüyorum. Anlamak çok zor. Ben zor anlayan bir adamım. Bu zor anlamamı tabii ki hayatımda...
Sen bir ve şey zor anlamak.
Vallahi zor anlarım. Basit anlatılması lazım bana ya da görmem lazım. Mesela bana kitaplar dolusu anlatılsa bir tiyatro yönetmeni ne iş yapar, ne yapar onu diye anlamaktan zorlanabilirim. O yüzden kendimi bildiğim için o dönemde Devlet Tiyatrosu'nda oynanan bir oyunun, Kahvede Şenlik Var oyunun kitabı vardı. Tiyatro oyununun kitabı vardı. Onu aldım, okudum. Birkaç kere okudum. İster istemez kafanızda bir şey canlanıyor. Yani o oyuncular, şey, o karakterle üç şeyli oyunculu bir oyundu. İster istemez kafanızda bir şey oluyor. Oyunu seyrettiğim zaman bir anda hakikaten aydınlanmış gibi oldu. Çünkü kafanızda canlandırdığınız şey, gördüğünüz şey o kadar farklı ki. Oysa teorik olarak düşündüğünüzde... Yani kim ne lafı ediyor, ne yapacak, oturacak mı, kalkacak mı, neredeyse kesinlik derecesinde belli ama işte öyle değil. Tiyatroya ilk adımımı öyle attım diyebilirim. Sonra Ferhan Şansoy'un Beyoğlu'nda tiyatrosunun önünden geçerken amatör oyuncular aradığını duyurduğu bir ilanı gördüm. Yaklaşık 130 kişi falan başvurdu, 25-27 kişi alındı. Bu alınan kişilerden biriydim. Hatta geçen gün tesadüf olarak o
ne yaptılar hatırlıyor musun?
kendi oyunundan Ferhan abi bir sayfalık bir tirat vardı. Onu vermişti insanlara. Ama ben biraz üç kağıt yaptım orada kendimi gaza getirmek için. Beklenti çok büyük olursa cevap vermek daha zordur diye beklentiyi düşürmek adına öyle bir profille gittim ki tiyatroya. Benim girdiğimi, kazandığımı duyan insanlar, başta tiyatro müdürü, sonradan arkadaşım da oldu Deniz Hanım. Yani şaşırdık demişti. Çünkü babamın pantolonunu, babamın ceketini, babamın paltosunu giydim. Saçım başım dağınık bir serseri gibi bir kenarda sigara içtim. Yani çok oynamama da gerek kalmadı ama yani öyle bir sefil şey çizdim. Adam olarak gittim.
Ferhan abi izlemiş miydin oraya gitmeden önce?
İzlemiştim tabii. Şanlıurfa'da defalarca izlemiştim.
Peki gittin yani verdiler sana tiradı.
Ha tekst zaten önceden verdiler. Ben okudum yani.
Bir karakter ya da bir şey kattın mı hatırlıyor musun?
Yani ne kattım? Çok fazla...
Yani doğal oyunculuk mu? Gerçekçi oyunculuk mu?
O zaman öyle bir şey yoktu tabii.
Bir şey yoktu tabii
yani
de.
Yoktu. O zaman normal el yüzü düzgün ağzını laf yapan biri olması bile.
Düzgün okumaya çalıştın.
Okumadım.
Ezber söylüyorsun.
Ferhan abinin bu arada lafı açılmışken söyledim. Bu seçmeler ilginçtir. Tiyatro seçmeleri. Böyle tirat okuturlar. Konservatuvara girerken de bir oyundan bir şey okuturlar, bir şiir okuturlar falan yaptı. Siz seçersiniz. Ferhan abinin Fransa'da galiba bir tiyatro seçmesinin ya da Kanada'da nasıl yapıldığını anlattığını hiç unutmuyorum.
Nasıl bir şeydi bu?
Yönetmen şeyde, salonda, sahnede oyuncular, oyuncu adaylarından bir şey yapması isterler. Bu yönetmen istediği şey tek şeymiş. Sahneye sağdan gireceksin, yürüyerek soldan çıkacaksın.
Hı hı.
Bu kadar. Ama işte oyunculuğu çok güzel anladım. Normal hayatta yolda yürürken nasıl yürüyeceğini düşünmezsiniz. Düşünmezken sahneye girdiğinizde birden eliniz ayağınız durur. O yüzden yürüyüşünüz bile aslında sizin bir oyunculuk gösterisidir. Oradan bir şey alır yönetmen, ne aldı bilmiyorum. Ama çok ilginç bir şey.
Peki mesela bunu yaparken oyuncu rol kişisi olarak mı yürüyorsun yoksa altın mücadele gibi mi yürüyorsun?
Yani bu seçmedeyken tabii ki rol kişisi olarak yürümesi gerektiğini sanırım söylemediler. Sadece yürümesini istediler. Ama tabii bir oyun içinde yürürken bunu dikkate alman gerekebilir. Özellikle filmde, belki tiyatroda değil ama. Ben zaten oyunculuğu bir şey yapmak olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine oyunculuk aslında bir şey yapmak.
Biraz açar mısın?
Bunu başardığınız zaman oyuncu olursunuz. Şimdi siz, ben konuşuyorum şu anda böyle. Bunu kameraya çekilmeye başladığı an elinizi ayağınızı nereye koyacağınızı bilemezsiniz. Dinlenizin konulamasını değiştirmeye çalışırsınız falan. Acayip acayip şeyler gelir elinize. Oysa normal hayatınızda böyle bir şey yapmanıza gerek yoktur. Yani normal hayatınızda olduğunuz gibi. Yani kamera yokmuş gibi. Bir şey yapmanıza gerek yokmuş gibi davrandığınız zaman oynamaya başlarsınız diye.
Peki şimdi senin oyunculuğun var bir. Reklam dublajı var. Dublajcısın.
Evet.
Sinema dublajı da yaptın.
Çok az ama az yani %99'u falan şeydir.
Reklamdır hayatında. Onun dışında yazarlığın var.
Yani skeçler, gagler yazmışlığım var. Uzun şey yazamıyorum ama.
Televizyon sunuculuğum var.
Var.
Televizyon programlarım var. Yönetmenliğim var. Demin ben hani saymaya üşendiğim için söyledim.
Yönetmenlik konusunu seneler önce ya bana sorarsan tamam yaptım, yönetmenlik yaptım. Kendi yazdığım skeçleri, Can Barslan'ın yazdığı skeçleri çektim yönetmen olarak ama hani birer ikişer dakikalık şeylerdi. Kendime yönetmen denecek kadar bir şey yaptım diye sonra o birer ikişer dakikalık şeyleri toplayıp program sayısıyla şey yaptığım zaman 9,5 saat çıkmıştı.
Of bayağı.
Yani 3-4 tane sinema filmi çekmiş kadar uzunlukta bir şey, yönetmenlik deneyimim olduğunu fark ettim. Şaşırdım. Kendimi tebrik ettim.
Öyle bir şeye geçmen için bir gözlemciliğin ya da bir deneyimin oldu mu yönetmenliğe geçiş aşamasında ya da bir ustan oldu mu?
Ben reklam Kemal Tecer'in...
Kemal Tecer.
Geçen gün fotoğrafını paylaşmıştı. Kim paylaşmıştı? Kemal Tecer'in ortak olduğu şeyle, Asuman'la neydi? Filmak mıydı?
Filmakas mı?
Filmakas mıydı?
Evet.
Şişli'de.
Ömer.
Oraya başvurmuştum. Oraya yönetmen yardımcısı olarak girmiştim aslında. Sonra da üniversitenin son ortalarına doğru ilgi duyduğum şeyin sinema televizyon olduğunu demek ki karar verdim ki Sinema Televizyon Enstitüsü'ne misafir oyuncu olarak girebilir miyim diye araştırdık. Ama o dönemde yaşın artık bir misafir öğrenci olarak alınma yaşını geçmiş diye reddetmişlerdi. Orada gittim, öğrencilerle tanıştım. Son sınıftan bir önceki zamandı galiba. Tanıştırdılar işte, Atay dediler, Halit dediler, Gani dediler. Dur Gani adını nereden tutayım dedim. Dur Gırgır'da Gani Müjde vardı, Gani oradan Müjde tutayım dedim. Sonra öğrendim ki ertesi gün Gani Müjde oymuş zaten.
İyi, yani iyi bir yerdi.
Sonra da Gani Müjde'nin oradan mezuniyet filminde oyunculuk yaptım. Çünkü o sırada tiyatroya başladım. Tiyatroda dediğim gibi
yani Ferhan Şensoy. Abiden sonra.
Ferhan Şensoy'da o sene amatör çalışmaları yapıyorduk. Sonra bir ilginç bir şey oldu. 7.30'da başlaması gereken bir oyun vardı. O oyundaki rol alan 4 kişi birbirleriyle geçinememişler. Ferhan abiyle daha doğrusu problemleri olmuş. Oyunu terk etmişler. Cart diye oyun ortada kaldı. Salı akşamı oynanmadı oyun 7.30'da. Aynı oyunu pazar günü saat 2.30'da bir rolünü ben oynuyordum. Ama yani Ferhan abinin yazdığı bir oyunu düşünün yani. Sırf laf üzerine. Sırf laf üzerine.
Ve kelime oyunları değil mi çok fazla?
Yani onları ezberleyip çıkmak dediğim gibi çarşamba akşamı geldi tekst benim elime. Pazar günü öğlen saat 2.30 matinesinde şeydim ben. Sahnede oynuyordum.
Ya ezber oyunu. İçin bir yöntemin var mı?
Yok Allah korusun. Ben ezberden nasıl yapıyorsun korktuğum yani? Kadar Allah'tan
nasıl
korkarım.
Nasıl yapıyorsun? Nasıl ezberleyebiliyorsun?
Ya bu soru...
Bir teknik var mı?
Bu tekniğe gerek yok yani. Öpe öpe ezberliyorsun.
Çok okuyacaksın.
20 sesle. Kere 30 kere bir şey tekrarlayınca bir şeyi ezberliyorsun ister istemez ama sevmiyorum ben. Sevmiyorum. Yani çok iyi benden geliyor olması
prompter
lazım.
Prompter olsa ne güzel olur değil mi?
Vallahi ne güzel olur. Sufle yerine prompter olsa.
Hani böyle devlet adamlarının önünde oluyor ya böyle kalıyorlar bir anda falan.
Evet.
Prompter duruyor onunla, işte o da orada da öyle bir
modern
program var.
Modern değişleri bir de KC mi deniyor?
Evet KC evet. Karakter jeneratörü. Çok karakterli bir jeneratördür bu arada. Evet. Tiyatro Ferhan Şensoy'dan sonra ne oldu?
Ferhan Şensoy dedim
biraz bu oyunla mecburen
denize itilmiş gibi oldum. Profesyonel hayata geçmiş oldum. Ertesi sene yine Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu yeni bir oyun koyacaktı. Oraya gençler aranıyor diye ilan gördüm. Oraya başvurdum. Seçildim. O gençler arasında en olabilecek üst rolü alma şansına eriştim.
Hangi roldü o? Hatırlıyor musun?
Hayvanat Bahçesi durağıydı. Bir Christian F. diye bir kızın, eroinman bir kızın anılarını romanlaştırması üzerine Korhan Abay'ın bir tiyatro oyunu yazması. Bu oyunda oynadım. Orada üç arkadaş vardı. Sedef Ecer, Korhan Abay ve ben oynuyorduk. Bir uyuşturucu batağındaki gençler. Oyun içinde ölüyor idim. Bir sahne intihar ediyor. Altın vuruş denen bir şey vardır.
Evet.
Kendine ölümü seçerler bazen. Ondan bir önceki sahne böyle. Bir tiradı var benim oynadığım karakterin. Ali Poyrazoğlu yönetmenliğini yapıyordu. Beni böyle bir yerde yürüttü ki dekorda ilginç böyle şöyle bir yer vardı. Biraz yerden yarım metre yükseklikte. Onun kenarında iple yürür gibi yürür müsün dedi bu tiradı okurken. Yani hayatla ölüm arasında ip üzerinde yürüyormuş gibi. Onu yürüyerek çalıştım. Kendi o kadar sevdi ki bu verdiği şeyi mizanseni. Ulan bu mizansenle dedi ödül kazanırsın bence dedi. Netekim. iki buçuk ay sonra en fazla Avni Dilli'nin en iyi yardımcı oyuncu ödülü kazandım.
Süper bir şey olmuş.
Çok yeniyken daha.
Demek ki aslında bir yandan da farkına varmadan sana bir iç aksiyon yaratma fırsatı vermiş.
Evet tabii çok önemlidir. Yönetmenin işi o olmalı. Yani şöyle yap böyle yap değil.
Değil.
Ne durumda hissediyorsun sana onu ruh haline verirse o ruh halini hissederek sen kendi cümlelerini, kendi jestini, mimini kendin bulmak en güzeli bence.
Burada oyuncunun rol kişisine empati duyması konusunda ne diyorsun? Yani role kolaylaştırır mı o empatiyi duymak o rol kişisine? Yoksa onun en acılı hali diye düşünelim. Ama sen aslında o arada çok da mutlusun bunu oynarken. Böyle şeyler oluyor mu?
Ya bu genellemelerin çok taraftarı
değil.
Pek
sorgulamadı yani bunu.
O zaman ne düşündüm hatırlamıyorum. Sadece bir tek şeyi düşündüğümü hatırlıyorum. ölüm sahnesinde çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Hiçbir hayatımda hiçbir rolde bu rolü çok iyi oynadım diye düşündüğümü hatırlamıyorum. Ama ölü sahnesini çok iyi oynadım diye düşündüğümü hatırlıyorum. Neden?
Adam çok iyi öldü be diye alkışladılar mı?
Ay şöyle ki vurulup ölmek de değil. Öldüğü gözükmüyor adamın, çocuğun. Geliyorlar iki arkadaşı Korhan ve Sedef, ölü buluyorlar. Ama öyle bir ruh halindeler ki, o kadar iyi arkadaşlar ki, onu hani şey yapıyor, hani bebek muamelesi yapıyor, alıyor kaldırıyor, nasıl ölürsün, sarılıyor, bilmem ne yapıyor, şu bu falan. Orada bir kukla gibi olmam gerekiyordu benim neredeyse. Onu da yoga çalışıyordum o zamanlar, nefesini bırakmak, rahatlatmak, tamamen gevşetmek üzerine. Orada onu yaptığımı hatırlıyorum.
Onu uyguladım.
Yani hani uyur taklidi yapanı hemen yakalarsınız. Gözünü kaparsan böyle uyur taklidi yapar.
Evet.
Gerçekten uyuyor gibi olman için öyle bir gevşemen lazım ki o gözünün duruşunun kısıtlı anlaşılır, o garip bir şeydir. Ya da boş bakarsın mesela, boşa oynatırlar bazen. Eskiden yaparlarmış ortak sinemasında. Şimdi çok yapılmıyor öyle. Karşında biri yokken bakmakla karşında biri varken bakmak arasında inanılmaz fark vardır. Seyirci hemen fark eder bunu. Orada ben onu hatırlıyorum. Tamamen gevşek bıraktığımı kendimi hatırlıyorum ve ödül almamda bence, kimseyle konuşmadım bunu ama o ölü sahnesinde ölüyü oynayarak en büyük payı olduğunu düşünüyorum o sahnenin. Bunu da ilk defa burada söyledim.
Aa, çok iyi. Enteresan bir şey yani.
Aktörler bir rolü canlandırdılar. Ben orada ölüyü canlandırdım.
Sessizlik de demek ki önemli tiyatroda oyuncu
müzikte
olarak.
Müzikte olduğu gibi.
Evet, sessiz kalınan anlar ve satır araları. İstersen şimdi programı biraz hız kazandıralım. Sohbete devam edeceğiz. Bam bam gelsin. First Lucky Loop. Neşelenmek için şey yaptık, şöyle altta dursun da.
Dursun dursun, güzel ya. Hakikaten bak, tutamıyor insan ya.
Eğlenceli olur. Yabancı müzik çalınca kaçanlar da var.
Aa, Erik Dalı, şeyi seyrettin mi, İspanyolları?
Gördüm. Nasıl ama?
Hayatımda danstan çok hoşlandığını söyleyemem. Her dans günü aynı güzel dans yapıyoruz. Yani baleyi falan çok aletli jimnastik gibi çok teknik bulurum. Orasından yürek dans ediyor adam ve arkasında bir insan. Muhteşem bir dans. Tüm ev tarımda iyi dans ediyor.
Yani, tabii aynı.
Bunu kaydettiğimde duruyor yani. Hiçbir şeyi defalarca seyretmem çok enderdir hayatımda. Bu ender olarak seyrettiğim, defalarca seyrettiğim aynı keyif aldığım şeylerden bir tanesi. Dursun'u seyredin. Ne diyelim o yazık Elif Dalı İspanyol'dan yazarlarsa.
Orada yazarlarsa bunu dedin olurdu. Şimdi tiyatroculuk epey bir ara verdim diyebiliyorum ben.
20
yıl bayağı bir. Niye ara verdin onu?
Ara vermedim ya.
Bıraktım çünkü.
Profesyonel olarak evet reklam dublajı yapmaya başladım.
Ona nasıl başladın? Altı reklam dublajı yapmaya.
Valla ortak bir arkadaşlarımda, o da tiyatrocu Neval, ilk kez reklam dublajı yapanlar için bir casting ajansı oluşturdu. Türkiye'de ilk bildiğim kadarıyla. Ben de o sırada arkadaşım, tanışıyoruz. Doğal olarak ben de ilginç bir şekilde oyunculuk yapayım ya da filmlerde konuşayım derdindeydim. Ben reklam konuşmayı istiyordum. Yani o zaman benim konuşmayı istediğim zaman da reklam filmi konuşmak diye bir İş ve meslek de yoktu. Yapanlar vardı ama o kadar sınırlıydı ki. Yani 15
acaba
kişi,
bir reklam
kişi
falan ilgini çekti ondan dolayı mı
sektörüne,
oldu?
Reklam sektörüne girdim ben. Film yönetmenlik yapmak istiyordum ben aslında. Dedim ya,
evet,
film
evet.
Akas'a
film çekti mi peki o arada?
Çalıştın mı anlamında diyorsun. Hatırlamıyorum yani. Seçmeler meşmeler hazırlıklar
olmuşsa
vardı ama.
Evet.
Ve ben oradayken şeye girdim. Tiyatroya girdim. Korhan Abay, Ali Poyrazoğlu.
Onu yaparken bir yandan falan,
evet, o devam etti mi bilmiyorum. Yarım bıraktım galiba. Çok sürmedi.
Ne diyordun? Reklam dublajına başladın.
Hadi dediğim gibi öyle kas ajansı kurdu.
Hatırlıyor musun?
Yok, hatırlamıyorum.
Hatırlamıyorsun.
Yok, hiç hatırlamıyorum.
İz bırakmadı yani.
Yok.
Peki iz bırakan dublajlarını hatırlıyor musun?
Ben tiyatroda da reklam sektöründe de kendi anılarımı hatırlamam. Başkalarının anılarını.
Sen hatırlamam. Bir şey demişsin zaten. Ya benim sesimin o kadar karakteristiği yoktur. Yani ben
tabii, o yüzden şahsiyetsiz olmasına borçluyum hayatımı kazanmayı. Tabii,
reklam... Ama bu iyi bir şey, i̇yi değil mi bir tabii. Anlamda?
Şöyle örnek veriyordum ben insanlara. Bir reklam kuşağında evvelden 5 dakika falandı. Şimdi 15 dakikaya kadar çıktı onlar. Hı-hı. Okan Bayülgen'in sesini ya da Beyaz'ın sesini duysanız bir reklamda, arkadan 5 reklam, 10 reklam geçtikten sonra da gene reklamı Beyaz seslendirse ya da Okan Bayülgen, aa bu o dersiniz. Bir daha olsa üçüncü defa, aa bu da amma konuşmuş yani habire bunun sesi falan dersiniz.
Bir arada öyle oluyordu zaten değil mi?
Yani gazete filmlerinde oluyordu belki. Hı,
çok gazete filmi, promosyonlar.
Ama çok farklı şeyleri, o kadar karakteristik sese farklı şey okutamazsınız. Hı hı. Yani aynı yüzün üç tane ayrı reklamı yapması gibi bir şey olur yüzüyle. Şimdi ben bilmem ne reklamına çıkıyorum. Banka reklamına, A reklamına, banka reklamına çıkıyorum. Sonra B çamaşır makineleri, ondan sonra F içeceklerini çıkarsam aynı reklam kuşağında ne olur? Tuhaf olur.
Şu anda aslında yani konu kaymıyor. Bu konunun içinde olduğu için söylüyorum. MasterChef izliyorsan TV8'de. Oraya çıkan şefler neredeyse yani bütün yemekle ilgili, hatta ama bir yatak odası reklamına çıkan da vardı. Hı. Her üçü, yani biri X makarnaya çıkıyor, öbürü bıçak reklamına çıkıyor, sonra başka biri başka bir makarna reklamına çıkıyor, sonra krema reklamına çıkıyorlar. Yani hiçbir markanın vizyonu ya da hedefi yokmuşçasına. Hı. Bir sürü reklam o kuşağın içinde bir araya geliyor.
Olay şirazesinden çıkmıştı o canım zaten ya. Reklam sektöründe ve televizyon sektöründe şirazesinden çıkmıştı.
Yani ben mesela yıllar önce şöyle bir şey önermiştim ATV'ye. ATV'de çalışırken, ATV'de de bir dönem kreatif direktör olarak çalıştım. Tanıtım yönetmeni olarak. Sunuculu reklam kuşağı yapalım diye. Yani nasıl dediler? Yani işte birazdan Arçelik reklamı izleyeceksiniz. Bu reklamın bilmem nesi şöyle falan gibi. Kısa iki cümle izleyecekler. Tabii sonra o olmadı. Çok yenilikçi olduğu için. Ama sonra ben bir reklam programı yaptım. Bay Reklam diye. Bir dönem 50 dakikalık. Onu
hatırlıyorum.
Evet, eski Kanal E vardı. Sonra CNBC'ye oldu. Orada öyle bir şey oldu. Ama bu benim demin dediğim örnektekiyle aynı şey değil. Ya da senin dediğin mesela negatif etkileri olabilecek bir şey markalar açısından da.
Evet evet. Evvelden o tip şeylere dikkat edilir. Dediğim gibi mesela benim sesimi aynı reklam kuşağında 3 ayrı reklamla duysanız fark etmezsiniz bu da oymuş diye. Hı-hı. Benim anlatmaya çalıştığım orada yani.
Bu bir avantaj.
Avantaj ya, dediğim gibi sesinizin çok karakteristik olmaması reklam sektörü için avantaj.
Sana peki orada reklam dublajı yaparken yönlendirme yapan oluyor mu? Stüdyoda ajanstan birinin ya da müşteri temsilcisi.
Bazen olur.
Ya da reklam veren.
Yani ne yaptığını, ne istediğini.
Abuk yönlendirme oldu mu aslında, oraya geleceğim.
Ya ben şunu söylüyorum, bunu bir kristal elmanın etkinliği şeyinde bir reklam dublajı konusunda bir ne yapmıştık? Cahit Şahar da vardı. Ne denir ona?
Oturum yaptık.
Neyse, oturum gibi bir şey. Aha. Orada da söylediğim için rahatlıkla insanların yüzlerine söyledim. Yani şundan hiç hoşlanmıyorum. Şimdi burada diyor, alıyor. Neyse kimse, o metin yazarı ya da bir şey. Burada evet hep beraber gidiyoruz diyor. Şimdi niye okuyorsun bana abi bana? Hı-hı. Yani sen bunu benim kadar iyi okuyor olabilsen zaten girersin okursun, benim aldığım parayı alırsın orada ekstra olarak.
Evet.
Üstüne üstlük. Benim gibi okuyamayacaksan, nüansını veremeyeceksen tonu niye okuyorsun bana? Yani göster bana bu. Ha, bana bunun duygusunu ver. Burada çok isteyip de aslında arzulayıp da alamayacak olduğunu bilmenin ezikliği içinde okuyor bunu. Bunu söyle mesela bana. Yönetmenin işi budur. Ama okudukları zaman ben çok kötü oluyorum ya. Böyle diyor. Tamam böyle diyor, okuyorum ben de. Niye bana okuyorsun ki onu orada? Bir de şey oynayarak okuyor bazıları. Gelirken buradan ben desin adam diyor burada diyor.
Rol kesiyor.
Ay yani rol yapıyor orada. Niye rol yapıyorsun bana? Hani oyuncu olsa bile yönetmen bile olsa, tecrübeli bir oyuncu bile olsa yönetmensen oyuncuna o şekilde rolü vererek yapmaman lazım.
Hı hı.
En kötü yönetmenlik biçimidir bence o. Ha çaresiz kalırsın. Lan şahidim bunu böyle söyleyeceksin dersin ama bu çaresiz kalınca yapılacak bir şey yani.
Peki animasyon, film dublajları da yaptın diye biliyorum. Bunların içinde uluslararası olanlar da var.
Var.
Onlardan biraz söz etsene.
En büyük şey
Amerika ile bağlantısı olan
3CPO karakterini mesela ben konuştum ama ilk başından itibaren değil. Star Wars serisi çok uzun dönemde sanırım 11 sene yayılmış. Sonra bundan bir 3-4 sene önce hepsini tekrar kalitesini de baştan elden geçirip bir CD koleksiyonu olarak falan sunmaya karar vermiş. Kimdi yapımcısı onun? Lucasfilm miydi galiba?
Evet, George Lucas.
Ve dublajı da tabii ki dublajını da aynı kişiler konuşmuyor. 11 sene girmiş araya. Bazı tabii. Karakteri bilmem kim konuşmuş. Sonra bilmem kim konuşmuş. Ölen adam vardır Allah bilir yani konuşanlar içinde.
Tabii tabii.
Hepsini yeni baştan dublajını aynı insanlar konuşsun o 7 filmi de diye girişildiğinde orada o 3CPO karakterini altın rengi robot karakterini robot, ben konuştum. Ama ondan önce de Kayıp Balık Nemo'da kaplumbağa vardı bir tane baba kaplumbağa.
Bir replik hatırlıyor musun?
Oo, hiç hatırlamam.
Valla. Sesini hatırlıyorsundur ama kaplumbağanın değil mi?
Sesini de çok net hatırlıyorum çünkü hiçbir ses yapmam istenmedi bende.
Sen normal konuştun.
Böyle konuştum. Normal sesin. Yönetmen de çok net bunu söyledi çünkü ilginç bir hikayesi var o rolü almamın. Ben bu piyasanın içinde değilim. Yani animasyon film konuşma ya da film sektörünün içinde değilim. Benim alanım reklam dublajı. O yüzden de o isimler arasında değilim. Akla gelmez yani. Bunu konuşanlar var. Arasın gelirsin. Nasıl konuştuğunu bilirsin de çalışma düzenini bilirsin falan. Gayet normaldir bu işler. Bu karakteri konuşuyorsun, isimleri gönderiyor. Amerika'ya gönderiyorsun. Lucasfilm bakıyor. Dili bilmese de o sesin o karakterle uyumuna bir şekilde bakıyorlar. Ona hayır diyorlar. Buna hayır. Ona hayır. Buna hayır. Ellerinde adam kalmıyor yönetmenin. Bu sefer o sektörü de sürekli çalıştıkları isimlerin dışındaki isimleri aramaya başlıyorlar. Beni çağırdılar. Bir deneme test filmi okur musun dediler. Okudum. Benimkine onay gelmiş. Dedim ki ne yapacağız hani? Baba kaplumbağa şöyle mi konuşacak? Ya da böyle mi konuşacak? Hayır. Kendi sesini.
Düz.
Ya. Düz. Ama o kadar ilginç ki tabii o yumuşaklığı, o rahatlığı, o zaman tabii kaç sene oldu bunu konuşalı, bir koşturma falan da yok. Ben şimdi hala o filmdeki karakteri dinlediğimde sesimi, aa bu benim sesim mi diyorum. İlginç.
Yani yine de bir tonda bir değişme oldu mu?
Yok, hayır sadece.
Yani daha incelttin ya da daha kalın falan hiçbir
şey
yok.
Hiçbir şey olmadı.
Bizde olsa, ben de bir dönem animasyon dublajı yaptım. Şey istiyorlardı yani mesela Leyla'ya konuşacaksın. Yani Leyla'nın bir şeyi olsun gibi. Çok demek ki bu o kadar da geçerli bir şey değilmiş.
İyi. Özel ses istedikleri, böyle animasyon farklı bir ses istedikleri çok ender oluyor. Filmlere bazen bakıyorum, o gözle bakıyorum. Sesini değiştirerek istemiyorlar insandan. Senin sesinin bir rengi var. Bir okuma karakterin var. O yetiyor oraya. Yani sen orada koşan pelikanı konuşuyorsun belki ama yani dediğim gibi oğuzhan olarak konuşuyorsun.
Yani leylek konuşuyor diye işte
diye konuşturmuyor. Ama ilginçtir mesela insanlar.
Kaç mevsimi geldi lak lak. Ne yapacağız lak?
Ama mesela bu işe demiyor yani. Merak salan insanlar var etrafımda. Ay ben animasyon filmi konuşmak istiyorum. Çok güzel. Yani. Sanıyorlar ki animasyon filmi ya büyük ki sesini çok şey güzel değiştiriyor. Kimse bunu söyleyen. Benden daha başarılı ya da piyasada bu işi yapanlar kadar başarılı. Hatta belki daha başarılı ama animasyon filmi öyle bir şey istenmiyor ki.
Yani ben çok güzel böyle konuşuyorum diye animasyon filmleri konuşmak istiyorum diye olmuyor çünkü böyle istemiyorlar.
Bir de zaten bu dediğin şöyle de doğrulanabilir bir şey. Hollywood'da işte bir animasyon Aslan Kral diyelim. Bunu dünyaca ünlü oyuncular seslendiriyor. Orada sinemada onu izleyenler zaten o oyuncuların sesini duymak istiyorlar.
Tabii.
Onu değiştirirse zaten nereden anlayacak yani kim i̇şte konuştu ne oldu?
Yarama parmak bastın. Şu yapay zeka teknolojiyi ne yere göğe koyamıyorlar ya.
Evet.
Yani çok abartılıyor kardeşim ya. Çok abartılıyor. Yani ben hala bugün Google'a...
Mekanik bir şey o ses.
Sesin dışında hı-hı, yapay zeka ve teknoloji olayı. Allah'ım neler yapılıyor. Ulan Google'a bugün bir tane İngilizce bir yerden kes yapıştır metin yap Türkçe'ye çevirmesi kahkahalarla gülersin. Beceremiyor daha, çeviriyi beceremiyor.
Yok yapamadılar evet onu.
Ha tamam bu Türkçe'ye özel bir şey derken.
Başka aşağı
şey...
yukarı ne dediğini anlayabilirsin belki. %60 PCR testi gibi.
Geçen gün mesela yapay zeka ne boyutlara geldi. İnsanın yüzünü değiştiriyorlar, yüz koyuyorlar. Artık insanın bilmem kimin sesiyle konuşacak. Dedim ki belli ki bu işin uzmanı bir abi. Yapay hı-hı, zeka üzerine çalışıyor yani sadece teorik bir şey dedi. Evet. Dedim ki madem sesi yapabiliyorlarsa hı-hı, Arabalar 2 filminde arabalardan evet, bir tanesini Tom Hanks konuştu.
Evet.
Kaç para aldığını biliyor musun?
Vallahi çok paradır herhalde.
$5 milyon.
Ne diyorsun?
Sadece konuşmak için.
Sanki Falcao gelmiş falan.
Kardeşim o zaman niye güzel bir ses uydurup da karizmatik bir ses yaratıp konuşmuyorsun, konuşturmuyorsun filmde bunu. Ha Tom Hanks'in sesini seviyorlar o zaman. Tamam o zaman şöyle bir şey yap. Tom Hanks'in sesini yapay zekada yap. Konuştur. Koy oraya. Tom Hanks'e de ki kardeşim senin sesinin telifi yok. Al sana shrink oturduğun yerden $5 milyon veriyorum. Ben senin sesin olarak kullanıyorum bunu. Reklamında Allah'ı vay Tom, aynı Tom Hanks gibi. Peki, ne yapmadılar?
Peki 3D yaratılmış bir oyunculuk da var artık biliyorsun sinemada. Yani aslında var olmayan bir kişi çiziliyor ve oynatılıyor. Evet. Sineması var. Onu gerçek kişiler konuşuyor.
Ya.
O da başka bir şey.
Hareket ederken adama bir şeyler elektrotlar bağlıyorlar. Bağlı. Hareketlerini kopya ediyorlar. Evet, bilmem evet, ne evet, yapıyorlar. Ha. Yani.
Vallahi başımıza taş yağacak. Şimdi reklam bir yana bir kısa ara verelim. Sen yine bu arada şunu söyleyelim. Altı Yücel'in Instagram hesabından programı görüntülü olarak YouTube'dan da YouTube I Run On Air hesabından YouTube kanalından görüntülü olarak izleyebilirsiniz. Program Elefante ile devam ediyor.
Cem Gönç.
Hey. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga.
Who is this?
This is Radio Run on Air.
Oğuzhan Akkaya'yla Runner'da bu haftaki Runner'ımız Altuğ Yücel. Onu oyunculuğuyla, reklam dublajıyla... İllüzyonist yanı var daha henüz onu konuşmadık. Nefes terapisti aynı zamanda onu da daha konuşmadık. Bu arada Arda Bozyiğit de bize katıldı yayında. Kopilotum Arda hoş geldin.
Hoş bulduk merhabalar.
Mikrofon uygun mu?
Bakalım.
Birazcık uzaklaş istersen.
Daha iyi.
Şöyle yapalım mu? Tamam. Hı-hı. Evet Arda sen de sorularını hazırla şeye birazdan aynen, çünkü Altun Twitter'larına da geleceğiz. Onlar ayrı bir case. Evet tabii neşeli program çünkü olacak. Şimdi illüzyonist dedim ben. Bu illüzyonistlik nasıl çıktı ortaya?
Bu illüzyonistlik nasıl çıktı? Adını tam olarak
ne deniyor?
Moderatörlük mi denir? Ben yıllarca şey yaptım. Şirketlerin toplantılarında
bayi toplantıları.
Bayi toplantılarında eğlence kısmının tasarımını üstlendim.
Hı hı.
Yani bir gece yahut üç gün İstanbul dışında, İstanbul içinde bir lastik firmasının mesela 7 sene boyunca aile günü pikniğinde eğlence tasarımının sorumluluğunu üstlenmiştim. Aile günü dediğimizde Sapanca Ormanı'nda yapılırdı. Katılan kişi sayısı 7000'di.
Sapanca klasik otel galiba değil
otel,
mi o zaman?
Otel, otel yok. Bir günü, piknik 7000 kişi geliyor.
Orada da bayi toplantısı çok yapılırdı.
Ha yok. Piknik, aile pikniği. Orada mı eğlence, ne olacak? Hangi alanda, şu alanda bilmem işte penaltı atmaca. Bunu düzenliyorsun sen. Bunun bir ne olacak? Onun sunuşu, konuşması.
Event düzenliyorsun yani.
Evet, o kısmını ama tasarımını ve sahnelenmesini. Hı-hı. Onu yaparken insanların ilgisini çekmek çok kolay bir şey değil. Özellikle de son gece sahneye çıkıyorsan. Ben Hülya Avşar sahnedeyken, ki bundan 20 sene öncesinden falan bahsediyorum, 15 sene öncesinden, hı-hı, Hülya Avşar'ın Hülya Avşar olduğu, önde bayilerden böyle yayılmışlar, bakıyorlar, seyrediyorlar Hülya Avşar'ın yani, hani yani şarkı söylüyor da ne yani, birazdan kuş mu çıkarsın falan. Çünkü 5 kuruş para harcamadan bizi eğlendirecek şimdi şirket mantığıyla geldi, gelen insana eğlendirmek kadar zor bir şey yoktur. Feci zor bir şeydir.
Güldüremedi ki falan diye vardır.
Tabii ben Beyaz'ın şeyini biliyorum. Bu tip toplantılara katılmayı artık kabul etmiyorum dediğini hatırlıyorum. Bu sebepten çıkıyor.
Gerçekten.
Çünkü. Tabii Beyaz'ı getiriyor. Sonra Beyaz çıkıyor. Sen bir hafta Beyaz televizyonda sahneye çıkıyor. 1000 kişi alkışlıyor. Orada çıkıyorsun. Vay, bakıyorlar Beyaz suratına. Espri yapıyorsun. Bakıyorlar böyle. Başka bir şey bekliyor çünkü o. Garip bir psikoloji o. O yüzden insanlarla...
Parasının karşılığını bekliyor.
Para yani da vermiyor ki. Para verse karşılığını bekleyecek. Ulan bu kadar para verdim. Güleyim bari diyecek.
Öyle bari. Orada ne?
Orada garip bir şey.
Mutsuz muyuz ya?
Mutsuz
biz?
Evet. Başka bir şey bekliyor. Ne beklediğini o da bilmiyor. Garip bir psikoloji. Onları da suçlayamıyorum. Böyle bir şey var. Bunun engellemenin yolu olarak da ben gayri ihtiyari fark ettiğim bir şey. Gayri ihtiyari lafı yanlış oldu. İnsiyaki olarak... Hissi kablel vuku der
eskiler.
Evet. İnsanlarla öncesinde bağlantı kurduğun zaman sahneye çıktığında insanlarla film başka oluyor. Hı-hı. Ben bu bağlantıyı da genellikle zaten hiçbir zaman son gece sahne yapmadım. Öncesinde bir şeyler vardı. Orada illüzyon numaraları kullanmaya başladım. Hı-hı. Severdim illüzyonu. Yurt dışına gittiğimde orada illüzyon mağazaları vardı. Şimdi Türkiye'de de var. Bir iki numara satın almıştım. İnsanların arasında dolaşırken onlar işte toplantı yapıyorlar. Kahve arası vermişler. Çıkmışlar. Abi şuradan bir tane şey seç bakayım. Toplardan bir tanesini alır mısın diyorum. Alıyor. Top 3 tane oluyor falan. Ali abi gördün mü? Ya demek ki o Ali. Biraz sonra Hüseyin abi bak sana ne yapacak? Demek ki o Hüseyin. Hüseyin bak sen fareden korkuyordun falan. Bir şey, tamam ben sahneye çektiğin zaman Ali diyorsun. Bilmem ne diyorsun. Hüseyin abi gene fareden korkuyor mu diyorsun. Bir anda yakalıyorsun salonu. Hı hı. O masayı, onu tanıyanları yakalıyorsun bir anda. Sonra yavaş yavaş bu satın almalar ilerlemeye başladı. Nasıl oldu hatırlamıyorum. Tesadüfen bir şekilde Türkiye'de bir grup illüzyonistin sahneye bir illüzyon gösterisi koymaya çalıştığını duydum. Bir kulüp açtılar önce. Hı hı. Ben de hasbel kadar katıldım oraya. Ama farkım şu oldu. Türkiye'de her iş, oyunculuk da öyle oldu maalesef. Ama özellikle sihirbazlık da artık esnaflık olmaya başlıyor bir yerden sonra. Çok şey, rutine biniyor.
Yani şimdi bu sihirbazlıkla illüzyonistlik aynı mı?
Aynı şey tabii.
Çok aynı
şey
değil mi?
Biri yabancı söylesin. Oyunculuk konusunda farklı bir şey getirdim ya, oyunculuk aslında bir şey yapmamaktır diye.
Hı-hı. Evet söylemiştin.
İllüzyon konusunda da benim farklı bir tanımlamam var. İllüzyon size aslında olmayacak şeyleri yapan adam değildir. İllüzyon aslında size gayet normal şekilde olması gerekenleri aslında size olmayacakmış gibi yutturan adamdır baştan. Hı hı. Sen baktığınızda olan bu olmaz dersin. Aslında çok olacak bir şeydir. Burada marifet olmayanı oldurmak değildir. Olacak olanı olmayacak gibi yutturmak.
O numaranın bir de bir mühendisliği var değil mi öğrenmesi?
Yani her insanın biraz da kişisel gelişimine özen gösteren insanın illüzyon, sihirbazlık nedir? Ucundan kenarından biraz öğrenmesi gerekir.
Bulaşması lazım diyoruz.
Önce bakıp seyredip değil, öğrenip arkasında ne yattığını. Ben kişisel gelişim konusunda birazdan da geleceğiz dedim. Sen nefes terapisi evet. konusunda danışanlara söylediğim şeylerden, verdiğim örneklerden bir tanesi de illüzyon konusundadır. Şimdi bir numara vardır, böyle yaparsınız karşınızda seyreder, gösterirsin işte bilmem ne, elimde bir şey var, ne var, hı-hı, bardak altlığı tutuyorum şu anda, hı-hı, bardak altlığı, bununla bir şey yaptım, şaşırdım, nasıl yaptım diye sorsam fikir yürütürsün, bulamazsın, bir böyle mi, hayır değil, öyle mi, değil, böyle mi, değil, yırtınırsın, bulamayabilirsin, ama ve lakin şu anda durduğun yerde değil de sadece 30 derece açı değiştirip şurada dursan
göreceksin.
Nasıl yaptığımı göreceksin. Hı-hı. Hayatta da böyledir. Farklı bir şey yapmanıza gerek yok.
Bakış açınızı değiştirin aynen. diyorsun. Buradan güzel bir aynen. felsefi sonuç çıktı.
Başka kendini yırtmana bilmem ne yapma gerek yok. Aynı şeyi aynı yerden bakmayacaksan aynı olaya. Zaten bir konuda sonuç alamıyorsan aynı şeyi yapıyorsun demektir.
Şimdi Amerikan televizyonlarında var böyle sokak illüzyonistleri. Belki evet,
onun bile modası geçti abi.
Evet, o bile geçti ama öyle sokakta birilerine rastlıyorlar ve bizim şimdi platformlarda da var o programlar Netflix'te falan. Hmm. Orada sokakta anında yapıyor ama esasında bu bir montaj yani montaja uğruyor daha sonra.
Ben de şimdi onu söyleyecektim sen söylemezsen orada işin suyu çıktı. Başta başladığında çok samimiydi hakikaten evet. sokakta illüzyon yapıyordu ama sonra önce çok masum bir şekilde açıyı kullanmaya başladılar. Bu çok doğal yani. Sen şimdi seyirci olsa sol tarafını göreceğin yerde kamera biraz yaklaşıyor sol tarafını görmüyorsun. Hı-hı. Orada adam elinle çıkarıp bilmem neyi veriyor hop nasıl çıktı oluyorsun. Tamam bu masum bir şekilde kabul edilebilir ama sonra dediğin gibi olayın ay montajından da vazgeçtim. Montaj olsa gene canım yanmayacak da orada 10 kişi görüyorsun. Yani dedim ya sana 45 derecelik bir açıyla dursa arkada ne olduğunu görecek.
Mesela. 10 kişi de kast zaten oyuncu.
10 kişi de kast ben ya, numarayı biliyorum. Orada o adam mı gerçek adam olması mümkün değil. Olsa görür orada onu. Hı-hı. Şimdi onu gördükten sonra ben o işte bitti sıtkım sıyrıldı benim artık. Yani benim için çok manası yok.
İllüzyonun illüzyonu oluyor.
Evet.
İllet ediyorlar.
İllüzyondan yani. Çıkıyor artık o keklemeye.
Senin en büyük numaran neydi? Var mı yani altı yücel özgü?
Ha şöyle söyleyeyim biraz önce dedim ya bu esnaf olarak ya da rutine bindiriyorlar yani bir numarayı satın alırsın kart o kartlarla bir şey yaparsın ya da bir şişe vardır atıyorum su şişesi hirelidir işte içine top atarsan çevirirsin ama top çıkmaz bu kendisi bunun fakat bu numarayı bile yüzlerce kere çalışman lazım senin olması lazım o numaranın. Onu sunuş cümlelerini. Çok bunu yapmazsan...
Dikkati de dağıtman gerekiyor değil mi? O sunarken
%51 oyunculuk zaten. Hmm. Ben eğer yani bu konuda birazcık başarılı olduysam ve adım duyulduysa oyunculuktan geliyor. Çünkü dediğim gibi bu şişeyi satın para artık şimdi bir de son 10 senedir gir internete ısmarla yani. Su şişesi bilmem içinde top kaybolan 15-10 son bir hafta sonra gelsin sana. Yapamazsın. Hı hı. Emek sarf etmen lazım. Senin olacak o numara. Çalışacaksın onlarca kez çalışacaksın.
Bizde de hiç yapılmayan şey emek sarf etmek.
Yani tam
bu tür konularda
bile...
yani hemen olmak varken niye emek sarf edelim?
O da var ama ayrıca bir de istediğin kadar çalış. Sonuçta bu numarayı yapıyorsun. Yani hı-hı. ne gerekiyorsa yapıyorsun. O adamı satın aldığın adamın videosunu seyrettiğinde de aynı adam aynı şekilde yapıyor.
Peki senin en büyük numaran demeyeyim de en çok sevdiğin illüzyonun neydi?
Ya yani mesela ben sahneye o program dediğim gibi bir kulübe katıldım sonra evet. Sihirli Salı diye bir...
Gördüğünüz gibi sohbeti unutmuyoruz kaldığımız yerden devam
salı günleri bir illüzyon gösterisi yapalım dediler ama bir tiyatro oyunumuşçasına. Yani saat 8'de başlayacak 10'a kadar sürecek hı-hı. sadece illüzyon hı-hı. başka bir şey yok. Hani eğlence müzik çalıyor düğünde şimdi sihirbaz çıkıyor odan olayı çıkarmak için. Hakikaten de iki saat boyunca illüzyon yaptık. Sahneye 5 kişi çıkıyorduk. Oyun başlamadan önce, yarım saat önce fuayedeki seyircilerin arasında da sihirbazlık yapıyorduk. Arada iki perdenin arasında çıkıp insanlar kahvesini içkisini alıp yudumlarken de illüzyon numaraları yapıyorduk. Sahneye çıkınca salona giriyorlar sahnede de yapıyorduk. Mesela ben orada sahneye çıkacaklar arasında değildim. Çünkü bu işi 10 senedir yapan var. Hayatını bununla kazanan var. Zati Sungur'un öğrencisi olan
var. Mandrake vardı falan değil mi bir ara?
Tamam onun öğrencisi olan var. Bilmem ben sonuçta onların yanında çok daha yeni bulaşmışım bu işe. Ama ben yaptığımın da sonradan farkına vardım. Mesela ben de şöyle bir şey herkes sunuyordu. Ben böyle bir şey yapmak istiyorum diye. Ha tamam oy birliği sen sahneye çık o zaman kararı verilecekti. Bir şey yaptım kaldılar böyle. Çünkü hayatlarında böyle bir şey görmemişler. Çünkü ben 3 tane ayrı numarayı alıp birleştirip başka bir numara yapsın. Hmm. Mesela hileli deste var. Normalde bunu bütün İngilizler ister şey kullanır. Hileli deste seç buradan diyorsun. Tuttun kartı söylüyorum sana. Hı-hı. Sen de aa diyorsun. Ben öyle yaptım biliyor musun? Sihirli desteği tuttum. Sen oradan bir kart seçtin.
Evet.
Tamam mı? Ondan sonra dedim ki kartı unutma. Şimdi burada sağ tarafta renk bilme oyunu var. Bu renk bilme oyununda bilmem ne buradan da bir renk tut dedim. Renk tuttun bilmem ne oldu. Ondan sonra seni aslında tuttuğun kartı ben baştan itibaren biliyorum. Ama senin tuttuğun rengi elimdeki bir parmakların ucunda ışığı attığım bir illüzyon numarası var. Tuttuğun kartın rengi kırmızı mı diyorum. Evet diyorsun. O zaman bak diyorum elimde havadan bir tane kırmızı ışık yakalıyorum. O kırmızı ışığı sol elime atıyorum. Havaya atıyorum. Kafamda sektiriyorum. Bir şey yapıyorum. Ondan sonra da İngiltere'den satın aldığım anahtarlık vardı. Böyle sallayınca yazı çıkar havaya.
Hmm.
I love you yazıyorsun mesela. Hmm. Ben ona kartın adını, şeyini yazdım. Kupa 7 yazdım. Işığı havada tutuyor gibi yaptım. Salladığın için rengi de kırmızı. Onu sallar gibi yaptım. Aslında anahtarlığı almış oldum. Anahtarlıkla I love you yazacağına kupa 7 yazmaya başladı sahne. Yani tuttuğun kartı seç buradan ten. Neydi kupa 7? Geçti öbür oyuna geç.
Hiç dışında bu başka kadar bir şey çıktı fıkra orada. Oluyor. Halbuki sen orada bir öykü yazıyorsun.
Evet. Biraz da öykü oldu.
Yani 3 numara arasında bir bağlantı kuruyorsun. Bir kurgu yapıyorsun. Bu arada zaten... üçüncü numaraya geçtiğin zaman birinci için yapman gereken neyse onun için zeminde hazırlamış oluyorsun galiba.
Bir yani zemin hazırlama kısmı
değil. Hayır, hemen hani sonucu söylesen birinci de dediğin gibi.
Tabii sağmak lazım bu işi.
Esprisi
bu işi
yok.
Sağacaksın. O zaman şöyle söyleyeyim. Bak şimdi söyleyince sahnede yaptığım şey en son şuydu. Bir saat kırma numarası vardı. Bir İngiliz televizyonda bir sihirbazın programında seyrettim. Hı-hı. Adamın saatini alıyor, kırıyor. Sonra saatini sağlam olarak teslim ediyor. Hı-hı. Ben bunu nasıl yaparım diye düşündüm. Olayı bambaşka bir boyuta taşıdım. Seyircilerden bir tanesi cep telefonunu alıyordum. O zaman cep telefonu daha 2000'li yıllar.
Hı hı.
2000-2001 mi? 2002'ydi en fazla. Cep telefonunu alıyorum ama... Bunu da mesela hikaye yazdım. Dedim ki ben illüzyon CD'leri satılıyor. Bir illüzyon CD'si aldım. Burada cep telefonu ile ilgili çok güzel bir numara varmış. Açıklaması ile birlikte nasıl yapılacağını anlatıyor. Ama bunu çalışma fırsatım olmadı. Şu anda CD'yi koyuyorum. Beraber yapacağız sizle diye. Kaydı yaptım bilmem ne yaptım. Adam diyor ki CD'de hesapta bana. Şu seyircinin diyor cep telefonunu al diyor. Verir misin diyorum alıyorum. Torbaya koy diyor. Koyuyor. Ondan sonra aslında torba diyor hileli diyor. Sen yan taraftaki şeyine koyuyorsun. Ha tamam diyorum yan taraftına koyuyorum. Sonra yan tarafta bir çekiç var diyor. Ondan sonra o çekici alıyorsun. Ne alıyorum çekici. Şimdi cep telefonuna vuruyorsun. Dan dan dan dan vuruyor. Ama bunu yapmadan önce cep telefonunu aslında sahtesiyle değiştirmen gerekiyordu diyor. Şimdi ben orada durup kalıyorum falan. Ay daha cep telefonunu veren bir panik bilmem ne. Ve sonunda şeye bağlıyordum. Cep telefonunuz buraya bağlamıyordum.
Ne yapıyordun?
Bana cep telefonu resmini çizer misin bir tane buraya diyorum. Kağıdın üzerine çiziyordu. Kendi numaranı biliyorsun diyorum. Tamam. Şimdi kağıdın üzerindeki tuşlara kendi numaranı bas diyorum. Basıyorum. Telefon sesi geliyor. Ama salonun dışından geliyor.
Ve ben şok diye.
Kapı açılıyor. Bir kurye geliyor. Kutuyla beraber. Kutunun içinden ses geliyor. Bir kutuyu çıkarıyor. Cep telefonu çalarken.
Güzel.
Gibi falan.
Şimdi normal olduğunu söylüyorsunuz. Gayet hani olağan bir şeyi olamazmış gibi ama dinlerken bile gayet olamazmış gibi geliyor.
Evet. Başarı oldu zaten. Yani bir tek başarısı o. Başka bir şey de yok.
Evet. Sen ilginç buldun mu Arda?
Ben ilginç numarayı buldum. Şeyden de hani genel aslında seyirciyle ilişkiyi de merak ediyorum. Ya yani o bahsettiğiniz piknikteki hani 7000 kişiyle Hülya Avşar için hazırlamanız gerekirken ki olay bunun ben mesela immersive tiyatroda duydum aynı şeyi. Yani
nedir o Türkçesi?
Immersive tiyatro genelde
Arda New York'tan geldi bu arada o yüzden yani.
İngilizcem yani bunun aslında Türkiye'de de duyduğum için tekrarlıyorum ben bu şekilde şöyle bir oyun değil bir şey yaşamak için geliyor aslında seyirci. Yani
anladım.
Çok katlı bir binada
deneyim yaşıyor yani.
Evet yani nereye gitseler bir şey hangi odaya girseler.
Ha orada şey oyunun bir de başka bir oyun versiyonu oynanıyor aynen. Bilmem ne falan gibi bir şey var. Evet tamam.
Ama bütün bunları yapmadan önce bir seyirciyi hani
Hazırlamak.
Alıştırma, evet. Hazırlama olayı. Yani onu, o benim merakımı çekti. Siz onu söylerken bir de dışarıda bunu yapmak daha da zor. Yani
orada içeride... orada o olayda, o piknik olayında o kadar ona ihtiyaç yoktu. Kapalı mekanlarda olanlarda ona ihtiyaç var. O piknik olayında çok ihtiyaç yok ona.
Nedir o peki ihtiyaç olan şey? Yani neden o şeyi çekmemiz gerekiyor? Niye hemen şova giremiyoruz?
Yani karşımdakini çok kabul etmen. Yani bu sahneye çıkacakmış, vay arasını, ben bunu seyredeyim, seyretmem lazım demediği bir kişi için karşı tarafın bir çaba göstermesi lazım. Yani buraya atıyorum şu anda futbolcu bilmem ya da oyuncu bilmem kim gelse, ay denecekse tamam, o zaten ele geçirdi seni. Ama öyle biri değilse sahneye çıktığında o gücü, hakimiyetin sende olduğunu şey yap. Şöyle örnek vereceğim, çok güzel. Erkan Yolacı bilir misin?
Tabii. Tamam. Ben biliyorum en azından ama evet, Arda o sırada... Bak,
bir dakika.
Arda evet hayır yarışmasının...
Aynen.
Evet ve hayır demeyeceksin.
Bulunmasının tamam. Sebebi aynen. Tamam. Evet, o sırada her şey evet diyebilmesi.
Tamam. Sesin geliyor mu?
Evet. Geliyor.
Tamam. Bak bak bir dakika ya. Erkan Yolaç evet hayır yarışması. Şimdi baksana evet yani hayır demeyeceksin. Biliyorsun değil mi o şeyi?
Biliyorum.
Tamam. Şimdi sana dedirtmek için senin çok kolay. Evet hayır demeyeceksin yani. Erkan Yolaç şöyle yapardı. Tamam bak gelir konuşurken bir şey. Yaklaşmayın der.
Tamam.
Sen şimdi kendini kötü hissedersin. Niye yaklaşıyorum ben? Adamın üstüne mi geliyorum? O senin üstüne geliyor. Tamam. Ellerini böyle tut. Tamam rahat bırak, rahat bırak. Bak. Sen şimdi kendini suçlu hissettirdin. Senin üzerine hakimiyet kurdum. Yani zaten sahnede aslında sende hakimiyet ama çıkan bir ukalaca tavırla. Bir de illüzyonda iyice riskli böyle bir şey. Evet. Ha ben o sayıyı tutmadım. Aynı tut, neydi bilmem ne falan derse bittin. Ya kart tutturdun sonuçta patlatacaksın bilmem kaç çıktı diye, kaç tuttun hatırlamıyorum diye mesela.
Bu arada ses biraz uzaklaştı, açıklayayım. Yani görsel yayının, görüntülü yayının da etkisiyle Altuğ ayağa kalktı ve Arda'yı da ayağa kaldırdı. Tam televizyon yayını gibi oldu yani, radyo bir yana.
onu kabul ettirmeniz lazım şeyler. Ya bu karizma dediğiniz şeyi budur bir de işte. Yani bunu yapmanıza gerek kalmadan ekstra bir şey etkilersin insanlar ya da bir çaba sarf edeceksiniz.
O zaman lafımızı balla keselim. Ufak bir müzik arası. Bu işler Arap saçı diyelim ve Erkin Koray. Vay.
This is Radio Run On Air. More music is on the way. More music is on the way.
Oğuzhan Akkay'la Runner'da bu haftaki Runner'ımız Altuğ Yücel ve şu anda co-pilotumuz Arda Bozyiğit'le birlikte sohbetimizi sürdürüyoruz. Evet, Arap saçı dedik. Bu işler Arap saçı, illüzyonist olma değil mi? Bilmeyen için Arap saçı.
Evet evet, kesinlikle Arap saçı. İçinden çıkamazlar ama güzel olan da o zaten ya. Şaşırmak güzeldir.
Bu şaşırma, evet, güzel olan bir şey. İnsanları şaşırtmayı seviyor musun?
Bayılıyorum ve şaşırtma kelimesinin benim için ayrıca çok özel bir anlamı var. Yıllar önce bir psikoloğa gidiyordum.
Aa.
Bayağı sıkıntılı bir dönemdi benim için. Hı hı. Epey zaman gittim. Haftada iki kez, aylarca falan. Bir gün bir soru sordu psikolog. Dedi ki, insanları şaşırtmayı, ha ben neyi seviyorsun insanlarda? İnsanları şaşırtmayı seviyorum galiba dedim. Çünkü bir düşündüm, fıkra anlatmayı çok severim, espri yapmayı gerçekten çok severim. Neden? Çünkü fıkrada ve espride bir sonunda bir şaşırtma var.
Yani fıkra anlat deyince anlatabiliyor musun? Bir fıkra anlatsana abi deyince hemen gelir mi aklına?
Öyle. Eskiden daha çok geliyordu. Şimdi çağrışım yaptığında geliyor.
Olursa geliyor. Evet. Anladım. O yüzden demeyeceğim şimdi.
Şaşırtma. Fıkra anlatmayı seviyorum. Espri yapmayı seviyorum. İllüzyonu seviyorum.
Hı-hı.
Şaşırtmanın Allah'ı artık ya. Daha ötesi var mı? Anlattım onu da. Güzel. Kendine bir şey keşfettim de şaşırtma. Peki dedi, kendini şaşırtmayı seviyor musun dedi. Hayatımda dönüm noktası.
Ters köşe. Ters köşe.
Çünkü bir anda jeton düştü ki kendimi şaşırtmaktan nefret ediyorum.
Öyle mi?
Evet. O neden? Anda yani.
Neden?
O anda. Neden? Çünkü başka insanları şaşırtmak demek benim için keyif vermek, onları eğlendirmek demekken kendimin şaşırması hayal kırıklığıyla eş bende.
Çok ilginç.
Şaşırmam demek benim beklemediğim bir şey olması.
Yani sen şaşırmayacak biri misin?
Öyle olmaya kodluyorsun kendini. Hmm.
Bunun farkındalığını hissettin o zaman.
O an, evet. Hmm. Bir anda jeton düştü.
Ne değiştirdi peki hayatında bu?
Kendimi şaşırtmanın gayet makul bir şey olduğunu ve bundan korkmamam gerektiğini düşündüm ve hayatım değişti.
Çok sen şaşırıyor söylüyorum. Musun Arda?
Bu pozitif ve negatif şaşırmaca mı? Yani ikisi de.
Zaten pozitif aşklarına karşı duyuyorum. Kendime karşı pozitif olarak anlıyormuşum ki.
Hani sevdiğin birinin uzun zaman sonra
fark etmez.
Sürpriz yapması.
Benim kendime de kendi kendime yarattığım şaşırtmadan bahsediyorum. Hmm. Yani olsanı uzun zamandır aramamışım. Şimdi arasam acaba ya ne kadar zamanda bir kere de bir aramıştı beni iki sene önce galiba geri dönmeyi unutmuştu. Şimdi ararsam ne der acaba ne kadar zamanda şey yapar mı var? Bu. Arayacaksın abi. Olsan sana şey mi ya bozuk mu atacak? Hay Allah şaşıracağım mı? Ne yapayım? Ya şimdi bu şaşırmanın yani olumsuz beklentisiyle şey yapmaya başlarsan, yaşamaya başlarsan aramamaya yöneliyorsun. Ya da aradığın zaman aldığın olumsuz tepkiden çok kötü sonuçlar.
Orada bir korku da var değil mi? Korku da oluşuyor.
Şimdi
yani
yıllar sonra.
Bildiğiniz anlamda bir korku değil de çekingen korku.
Yıllar sonra nefesle tanıştıktan sonra. Heh, onun,
şimdi oraya gelelim.
Tasavvuf yönüne ne kadar yatkın olduğunu gördüm o felsefenin. Ayrıca Byron Katie diye bir yaşam gurusunun, koçunun oluşturduğu bir sistem var. Hem anlama hem şifalama yönünde.
Byron Katie.
Evet. Orada anlattığı şey kadının şu. Muhteşem bir şey yakalamış. Yani daha önce tabii yakalayan yıllar Epiktetos da yakalamıştır. Bundan 5000 sene önce belki ama en güzel tanımı, en net tanımı şu. Hepimiz hikaye yazıyoruz. Hı hı. Ve bizim için travma olan şey olayın kendisi değil. Bizim ona yazdığımız hikaye. Kardeşim bu kadar.
O zaman hikayeyi düzgün yazmak lazım.
Düzgün yazmak diye bir şey yok. Bir kere hikaye yazıyoruz.
Yani pozitif yazmak.
Şimdi atıyorum biraz önce dedin ki çok yakın birinin kedisi ölmüş. Hı hı. Şimdi 3 gün 5 gün üzülmesi tamam eyvallah. Ama bunu mesela bir seneye yaydığını düşün. Neyi üzülüyorsun diye sorduğumda sana anlatacağı şeyler hepsi onun o konuyla ilgili yazdığı kendi cümleleri. Olayın kendisi kedisinin artık olmadığı. Hı hı. Hiç mi üzülmeyeceğiz? Hayır üzüleceksin ama yani bunun makul bir şeyi var. Zamanı var. Onun dışındaki şeyler ya anında bile üzülmeyebilirsin.
Bazen de neye üzüldüğünü de unutuyorsun o zaman.
E tabii ay benim ne kadar şey yapardı burada mamasını yerdi evet. E artık şu an yediği anların güzelliğini yaşadın mı sen? Tamam.
Sen şimdi tam psikolog gibi konuşmaya başlamışken şu nefes terapisi işine nasıl girdin? Yani önce nefes terapisti oldum
nefes, benim bildiğim. Evet, önce nefes terapisi alarak tabii hı-hı ki başladım. 5-6 seans birebir nefes terapisi aldım.
Kim ön ayak oldu buna?
Bir arkadaşım kendisi yıllar önce deneyimlemiş. Hı-hı. Bana da söylüyordu. Sonra şey yaptım, denk geldim. Bir şekilde ben de karar verdim, aldım. Sonra arkasından nefes terapisi yapan hoca dedi ki bir haftalık şey var. Bir kamp şeklinde var. Hmm. Bu kampa katıldım. Olur dedim. O kampa katıldım. Orada bir otelde İstanbul dışında sabah saat 8'de 9'da başlıyorsunuz. Akşam saat 6'ya 7'ye kadar.
Ben sanki hatırlıyorum o zamanları. Şile tarafına mı gidiyordunuz?
Evet, evet, tamam. Evet, evet, evet. Hı-hı. Nereden hatırlıyorsun ya?
Konuşmuştuk çünkü.
Hadi ya.
Evet, evet.
Gidiyorsun o da bir hafta süreyle. Sonra sondan bir gün önce falan herkese form dağıttılar. 60 kişi falan vardı herhalde. Nefes terapisti eğitimi de almak ister misiniz diye. Eğer almak istiyorsanız bu bir haftalık çalışmaya katılmanız ilk adım zaten. Yani buna katılmasaydınız zaten ayrıca katılmanız değil. Ama siz zaten katıldınız. Bundan sonraki adımları almak ister misiniz? Çok kısa süre düşündüm ki bu konularda çok çabuk karar verebilen bir adam değilim ben hayatı konusunda.
Evet, şaşırtmanız zor oluyor.
Evet, üzülmeyeyim diye sonuçta işaretledim. evet diye. Ondan sonra bir buçuk sene süren bir eğitim sürecinden sonra.
Bayağı
zahmetli bir şey. Hı-hı. Ki bir buçuk seneyi aşma ihtimali de var. Benim biraz benim çalışmam biraz da işlerin denk gelmesi yüzünden şey oldu. Bir buçuk senede tamamlayabildim.
Altı tam dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz de anlasın diye soruyorum. Nefes terapisi doğru nefes alıp vermekle mi ilgili bu kadar hani basitçe şey yapıyorum ben de. Hani burundan nefes alıp burundan vermek ya da diyaframdan alıp vermek. Bu mu değil mi? Yoga'da çünkü öyle bir şey var burun nefesi.
Değil. O nefes tekniği benimki nefes terapisi. Aradaki farkı da şöyle anlatıyorum ben insanlara. Nefes tekniği futbolda futbol tekniği bir futbolcuna karşılık gelir. Topla dripling yapma, topu sektirme, kafada sektirme, şut atma, çalım atma, top sürme, kafa topuna çıkma, iyi yükselme.
Röveşata yapma.
Neyse. Nefes tekniğin karşılığı bu. Nefes terapisi futbol maçına çıkmak. Bunları kullanarak bir şey yapıyorsun. Bambaşka bir şey.
Ne mesela? Şimdi tekniği de kullanıyorum. Malzemeyi kullanıp helva yaratıyorsun.
Evet, çok kabaca öyle söyleyeyim. Yani bir nefes seansı içinde bir kere nefes seansına başlamadan önce niye nefes seansına geldiğini ve hayatında neleri değiştirmek istediğini soruyorsun, bulmaya çalışıyorsun karşındaki kişiyle. Çünkü gerçekten nefes terapisiyle değiştirmek istediğin şeyi değiştirebilirsin. Bunun için nefes terapisinin çok özel bir anlamı mı var? Hayır. İnsan değiştirmek istedikten sonra her şeyi değiştirebilir. Ama sonuçta tabii bir yardımcı bir şeye de ihtiyaç var. Kendi başınıza belki yapabilirsiniz ama hani oyuncu olacağım ben deyip hiç eğitim almadan oyuncu olmaya çalışmanız gibi bir şey. Öyle bir yeteneksinizdir ki oyunculuk eğitimi alanlara beş basarsınız hiç eğitim almadan. Mesela ben örneğim.
Nefes terapisi tek başına yapılan bir şey mi, grup olarak mı yapılıyor?
Nefes terapisi
ya yani da iki kişi mi yapıyor?
Nefes tekniği dediğimiz sistemde bir koç ya birebir yaptırıyor size, ya da bir koç birkaç koç birden fazla kişiyi aynı anda yaptırabiliyor. Ya da hafta sonu çalışması, 2,5 günlük bir çalışma yapıyorsunuz belli bir sistem içinde, ya da bir haftalık çalışma yapıyorsunuz. Değişik boyutları var.
Bu terapiyle neyi düzeltiyorsunuz diyeyim?
Nefes terapisi hiçbir şeyi düzeltmez. Ama nefes terapisi ile
farkına varmayı sağlıyor.
Gece uykusuzluğunuzda, yani neyi yavuracağı da insomnia. Hepsini iyileştirebilirsiniz.
Yani bir nevi düzeltme dediğim
Nefes düzeltmez bunları ama.
Ne düzeltiyor?
Siz. Nefes sadece...
İşte dinleyiciler daha basit anlasınlar diye ben de böyle çok basit farkın soruyorum sana.
Sizin niyetiniz önemli. Siz istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Biraz konuyu sıçratayım, şöyle söyleyeyim. Ben hep bu örneği veriyorum ama ne yapayım? Başınız hiç ağrıdı mı?
Ağrıdı.
Ağrı kesici içtiniz mi?
İçtik.
Tamam. Geçti mi?
Psikolojik olarak geçti. Belki de ilaç etkisiyle geçti.
Ertesi gün ağrıyor muydu tekrar? Ağrıyor. Tamam. Ağrı kesici ilacın etkisinin ne kadar sürdüğünü 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz değil mi? 8 saat ile 12 saat arası.
Evet.
Tamam. Ertesi gün başınızın ağrmama sebebi ne?
Dün ilaç aldık.
İlacın etkisi bitti.
Olsun. Psikolojik şeyi devam ediyor.
Psikolojiyi falan bilmem. Tamam. Yani baş ağrınızı siz tedavi ediyorsunuz aslında. Ya da eliniz kesildi.
Her şey zihinde mi diyorsun yani?
Zihin mi deriz bunun adına bilmiyorum ama vücudun kendi kendini ruhen ya da fiziki olarak iyileştirme şansı var. Yani mideniz yanıyor kardeşim, bir şey dokundu. Evvelden anti asit mi vardı? Geçer. Nasıl geçer?
Evet,
ha, uzun geçer? Süre, uzun süre bilemem. Ha, sürekli tekrar olabilmem ama geçirdi mi geçiriyor vücut.
Sen yapıyor musun yani bunu?
Hayır. Şimdi vücut bir kere kendi kendini iyileştirme imkanına, gücüne sahip. Sen nefesin yaptığı şey senin vücudunun problemin neyse hepsini halletmeye muktedir. Bunun farkına var kardeşimi tetikliyor.
Yani sana gelen bunun farkına varıyor bir süre sonra.
Evet, farkına varma da konuşarak olmuyor.
Konuşarak
yani
değil.
Nefesi alarak 45 dakika süresince bir takım cümleler kullanarak onu daha önceden konuşacaksın. Nelere ihtiyacı var, neyi değiştirmek istiyor. Gerçekten değiştirmek istiyor mu? Bakın, sigarayı ben içip sigarayı bırakmak istiyorum diyen yüzlerce kişi görürsünüz.
Evet.
Ama deseniz ki karşınıza, ben kaç kişiye denedim. Kardeşim, sigarayı bırakmak mı istiyorsa? Evet, istiyorum ben.
İçiyor mu? İçiyorsun. Zararlı mı? Zararlı. Biliyor da. Bazı konuşmalarda şey, insan kendine zarar vermek ister mi? Evet ister tabii diyorum. Sigara içenlere sorun, bilmiyor mu? Her biri biliyor. Ama içiyor. O ayrı bir konu. Tamam, sigarayı bırakmaya karar verdin. Şey, bırakmak istiyorum diyorsun. Diyorum ki sana bak, şuraya şu bardağın içine bir parmak bir şey koydum. Su koydum aslında.
Hı hı.
Şimdi bunu içtiğin an bundan sonra hayatım boyunca bir daha sigara içmeyecek. İçer misin? Bir dakika ben düşüneyim diyor.
Hı.
Şimdi istediği kadar zararlı olduğunu bilin. İstediğiniz kadar şikayet edin. İstediğiniz kadar sizi ölüme sürüklediğini bilin. Fark etmez. Yapıyorsanız kendi içinde bir mantığı var. Buna bir şekilde ihtiyacınız var. Bundan besleniyorsunuz. Pat diye bırakılmaz. Niyetiniz ne? Ben gerçekten sigarayı bırakmak istiyorum diyen adam sadece bir saniyedir süresi.
Hı hı.
Söndürür ve bir daha içmez. Bütün rahatsızlıklarda da bu söz konusu. Gerçekten bundan kurtulmak istiyor musunuz? Bir öfke sorununuz var. Biriyle aranız iyi değil. İş hayatında başarılı değilsiniz. Özel ilişkilerinizde başarılı değilsiniz. Hepsinin altında yatan bir şey var. Aslında onu yaratan biziz. Problem yaratan biziz. Karşımızdaki değil. Biz o problemi yaratarak, o probleme giderek ondan aldığımız tatmini yaşıyoruz. O yüzden bu kendi, şimdi ben sana söylediğim zaman, sana söylediğim zaman bunu, ya oğlum canım insan yapar mı? Ama karşınızdaki gözle bakın, ne kadar tanıdığınız arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, akrabanız var. Ulan yapma bunu, bu sana iyi gelmiyor derseniz adam gene onu yapar. Abi batacaksın, geçen sefer de bir ortak buldun, gene gider onunla yap. Ya çıkma şu kızla, bu sana iyi gelmeyecek dersin, gider o kızla. O kızla ayrılır, gider aynı şeyde, karakterde başka bir kızla çıkmaya başlar mesela. Sen deli misin dersin.
Yani istemiyorsan hiçbir şey olmaz.
Hayır. Mümkün değil.
Aynı insanın şey mesela, iyileşmeyi istemesi lazım. İşte onu, evet, bırakmayı istemesi lazım.
Tabii.
Her şey insanın kendi içinde olup
istemesi tane için de niye istemediğini keşfetmesi lazım. Nefeste bunu keşfediyor insan.
Farkındalık bilemeyi.
Evet. Ben niye böyle bir yolu seçtim? Bir kere bu yolu seçtiğini anlaman lazım. Bunu arkasından niye seçtiğini anlaman lazım ki ondan vazgeçesin. Nefes terapisinin aslında hiçbir şey iyileştirmiyor falan dememin altında yatan da bu. Hep şu örneği veriyorum. Bir odaya girdiğinde biri sana arkadan, kapının arkasından böh diye bağırıyor ve yıllarca bu tekrar alıyor. Karanlık bir oda, ödün kopuyor. Hı-hı. Altına şey yapıyorsun yani. Hı-hı. Korkudan. Yıllarca sürüyor bu.
Sonra?
Şöyle bir şey. Odaya girdin gene. Hı-hı. Böh dedi ses. Tamam mı?
Sana böh dedim ben de.
Dön. Böh denen sesin geldiği yere bak kardeşim. Nefes terapisi bu kadar.
Hmm.
Şimdi dön tekrar. Yine bu benzetmeye dön. Yani. Benzetmeye dön. Döndün baktın, ne göreceksin? Ya annen, ya baban, ya kız kardeşin, ya abin, ya ablan, ya alttaki komşun, ya en yakın arkadaşın.
Yine mi aynı şaka?
Ha bu şeye de gerek yok. Bir mantık silsilesi yürütmene de gerek yok. Gördün mü? Ben kafayı döndüm. Oğuzhan'mış bunu yapan. İşte bir daha odaya girdiğimde istediği kadar karanlık olsun. Böh diye bir ses geldi. Ben yine korkudan altıma yapar mıyım?
Hayır.
Bu kadar. Tedavi mi oldum?
Hayır.
İlaç mı kullandım?
Hayır.
Bir mantık silsilesi mi yürüttüm?
Kabullendin mi?
Allah, felsefeler falan mı gelişti?
Kabullendin.
Kabullenmek. Sebebini, kaynağını görmek.
Kaynağı
korkunun
görmek.
Korkunun kaynağını görmek. Hı-hı. İşimizdeki korkunun.
Yüzleştin yani.
Evet, korkunun kendisiyle yüzleşmediğimiz için problem. Çünkü korku canımızı yakacak. Acı da öyle.
Peki bu nefesin bir alış tekniği var mı? O,
ya yani ben değil mi? Ben nefes alış teknikleriyle ilgilenmediğim
yani
için.
Yani nefes almıyor musunuz onda bir, yani nefes?
Tabii tabii
bir şey.
Tabii. Tabii onu nefes diyorum. Alınıyor.
Onun bir şeyi var mı?
Ama orada kullandığımız teknik normal hayatında alacağın teknik değil. Biz mesela nefes terapisinde ağızdan almayı kullanırız.
Ha.
diye. Ve diyaframı, göğsü, karnı, bütün vücudu kullanarak.
O ağlatıcı çalışırız. Olmuyor mu ya? Ağızdan alınca beyni direkt etkiliyor ya.
Yok öyle bir şey yok. Ağızdan alınca beyni direkt etkiliyor.
Yogadakiler, şey yogacılar mesela ağızdan nefes almaya karşılar.
E tabii. Sağlıklı olan burundan almaktır da, hı, o yüzden.
Evet. Ağızla yemek yiyeceğiz, burunla nefes alacağız.
E tabii de yani sonuçta.
Ama burada şaşırtıcı olan ağızdan alıp vermek nefesi.
Evet.
Sizinkinde.
Yani bu da bir tekniktir aslında. Nefes alma tekniklerinden bir tanesidir ağızdan almak, ama hani doğrusu budur diye değil.
Peki o
yani
zaman.
Yani doktor şey atıyorsun, ateşiniz yükseldiğinizde gidip insanlara poponuzu açıp göstermezsiniz.
Ama doğru. Ateşiniz yüksekliğinde poponuzu açarsınız, doktor iğne yapar. Bu doğrusu poponuzu açmak demek değildir. Tedavi olmak için öyle bir özel bir durum gerekiyor yani. Nefes de böyle bir şey kullanıyoruz.
O zaman biz de bir nefes alalım. Alalım. Müzikle.
Ve açmayacağım, söz veriyorum.
Nefes terapisine girmeyenlere de Allah'ından bul diyelim. Ezel. Ezhel.
Bana as bu yeni bir. Kötü insanlar bunu aklım almaz. Otobak uyarılarlar. Bizi kötü algılarlar. Hatta ne yaparsan yap, memnun edemezsin kimseyi aynı anda. Bir sürü küfür de saydım ama hiçbiri bir türlü etmez fayda. Yani ne desem.
Oğuzhan Akay'la Runner devam ediyor. Stüdyo konuğumuz Altuğ Yücel, bu haftaki Runner'ımız. Nefes terapisinden konuşuyorduk. Hem radyo canlı yayındayız hem de YouTube kanalımızdan I Run On Air'den görüntülü yayındayız. Altuğ, Arda sana bir şey soracak.
Eyvah.
Nefes terapisiyle ilgili.
Evet.
Zor olmasın Arda soru.
Yok hayır, eminim zor olmayacak. Odaya girip hani bu insanların hayatlarında belki onları korkutan bir şey olduğunu ve işte bir odadaki sesten bir benzetme yaptınız. Kaynağını bulmak, yani nefes terapisi de o sorun, o korku neyse ona doğru dönüp bu nedir diye öğrenmekten yola çıkıyorsunuz diye anladım ben. Benim bu aralar kendi hayatımda hani geriye bakmak ile ileriye bakmak arasında
Arda yakalamışken kendisiyle ilgili bir soruna çözüm bulacak.
Genel bir durum aslında diye düşündüğüm için soruyorum. Bu sorunun kaynağı hani kendimle ilgili diyelim memnun olmadığım bir şeyler varsa bunları kabullenmeyi öğrenip etrafımdaki hayatı ona göre acaba şekillendirebilir miyim? Hani çünkü kaynağını bulmak her zaman çok kolay değil. Yani bir ses, hah tamam bu buradan geliyor, işte annemi buluyorum, babamı buluyorum, kardeşimi bulabilirim falan gibi şeyler de söylediniz. Ya bulamıyorsak ve bunun kaynağın hani ne kadar derine, o yol hep onu bulana kadar mı gidiyor o yol? O kaynağını bulmak yoksa kendini kabul etmek de mümkün mü? Hani o sorunla beraber ve etrafındaki hayatı da ona göre şekillendirmek mümkün mü? Yani dış hayat, bilmiyorum fazla felsefi oldu mu?
Anladığımı sanıyorum ama istersen soruyu bir daha. Soru ne?
Şimdi kaynak dediniz siz.
Kaynağı bulamadığımda ne yapacağım diyor aslında.
Mı?
Hı-hı. Yani benim anladığım o.
Evet, kaynağını bulmadan hayatını yaşamak mümkün mü?
Mümkün.
Devam etmek mümkün mü?
Tabii ki mümkün. Nasıl sigara içerek yaşamam mümkünse o da mümkün. Sorunun yani kategorize ederek senin böyle bir hayatında bir şey var, mutlu da değilsin, bu rahatsız ediyor, sana zarar da veriyor, o yüzden bunları değiştirmen lazımla çıkılmaz. Yani biz en azından nefes terapisinde böyle, ben de ve nefes terapisti arkadaşlarım da böyle yaklaşmayız olaya. Önemli olan senin bu durumdan rahatsız olup olmamandır tek ölçü. Sen bana göre berbat bir hayat yaşıyor olabilirsin. Sen kendini de şikayet ediyor olabilirsin. Ama değiştirmeye karar vermediğin sürece, yani bu durumdan derin anlamda rahatsız olduğunu hissetmediğin sürece bunu devam eder. Eğer ben insanları değiştirmeye çalışıyorum diyen insanlar var. Çoğu insan bunu söylüyor. Ben önce kendileri için söylüyorum bunu. Bakın diyorum, elinizde bir sihirli değnek olsa, karşınızdaki insanı istediğiniz gibi değiştirme imkanı verseler. Tutu ki değiştirdiniz. Hadi gelin bakın inceleyelim şimdi. Neyini değiştirmek isterdin mesela? Hı-hı. Hayali bir karakter bul ve bir huy. Söyleyin ne olabilir?
Masal kahramanım olsun.
Hayır canım, yani gerçek.
Normal.
Babam da şu kardeşim mi bilmem ne, çok kahve içiyor. Kahve içmesin.
Evet,
mesela
içmesin.
Değil mi? Ha. Şimdi tut ki kahve içmesinden memnun olmadığınız ve değiştirmek istediğiniz kişiyi değiştirdiniz, artık kahve içmiyor.
Ne olacak?
Çok mutsuz olduğunu düşünün. İşlerini yapamadığını, işlerinin aksadığını düşünün. İşleri kötü gidiyor. İşleri kötü gittiği için hayat kalitesi düşüyor. Ve aynı zamanda özel hayatı da yansıyor bu. Ne yapacaksınız şimdi? değiştirdiniz o özelliği. Bu ağırlığını kaldırabilecek misiniz? Taşıyabilecek misiniz bunun? Bu çıkan sonucun. İnsanları değiştirmek istemezsiniz. Aslında belki de bu imkan bize verildi. Belki de sahibiz. Ama kullanmamıza izin verilmiyor ki Allah'tan izin verilmiyor. Çünkü çok berbat sonuçlar yol açar. Çok berbat. İnsanların hayatını mahvedersiniz. Bunun sorumluluğunu alabilecek misiniz? Bütün dünyayı değiştirme imkanını size versem, değiştirdiği dünyada milyonlarca insanın sizin bu değiştirdiğiniz özellik yüzünden üzüldüğünü, yaralandığını, öldüğünü gördüğünüz zaman ne yapacaksınız?
Evet, öyle bir de bilim kurgu filmleri var ya, yani gidiyorlar geçmişe gidiyorlar, onu değiştirirsek gelecekte şöyle olur falan diye felaket.
Çok hoşlanmam bilim kurgudan ama yani
ne bileyim,
mümkün değil
kurgu.
Ha, ne zaman değiştireceğim? Ben bundan memnun değilim dediğiniz zaman. Dediğiniz zaman da bulmamanız mümkün değil. Ha, kendi kendinize olur, olabilir, zorlanabilirsiniz. Ama değiştirmek istiyorum ben. Yani gene sigara örneğine geleyim. Ben sigarayı bırakmak istiyorum deyip samimi olarak sigarayı bırakmak isteyen bir insanın kendi kendine bırakamaması mümkündür ama yardım ve destek alarak bırakamaması mümkün mü şu dünyada?
Değil.
Mümkün değil. Sen istiyorsun ve hiçbir şekilde
birileri de yardım ediyor. Akupunktur
da yaptıracaksın, psikolojik de olacaksın, kitap okuyacaksın, konferansa gideceksin, her neyse, ilaç kullanacaksın, neyse. Bir şekilde bırakırsın kardeşim istiyorsan. Yani bunlara gerek kalmadan da bırakırsın. Önemli olan senin bundan gerçekten isteyip istememen. İstediğin zaman bulursun.
Bu bir seçim o zaman.
Evet, bir seçim. Hı hı.
Ya, ve o seçimi yaptığında mutlu mu olacaksın, mutsuz mu olacaksın, ona da karar vermen
mutlu olacaksın
lazım.
Çünkü zaten değiştirmek istiyorsun. Baştan değiştirmek istiyorsun. Değiştirmeye karar verdiğin şeyi değiştirdiğin zaman mutlu olursun.
Peki burada sigarayı bırakmaktan söz ediyoruz. Yerine bir şeyin ikame olması gerekmiyor mu? Yani sigaradan aldığın zevki diyelim, keyif de denebilir, yerine bir şey yapman lazım ki o atıyorum sakız çiğneyerek aynı şeyi yapabilir misin gibi. Ne oluyor?
Yanda galiba.
Nur topu gibi bir matkapla çalışanımız oldu vallahi, galiba.
Evet, yandan.
Oh, yandan.
Yandan her çetin değil.
Eyvah.
Cem yetiş, radyoyu deliyorlar Cem. Vallahi bu sıralarda bu tür gürültüler her yerde oluyor. Dün gece yarısı 13.30 yani 1.30'da bayağı belediye şeydi galiba, yolları mı süpürüyorlardı neydi de, yani 1.30'da niye o sesi çıkartıyorsunuz o şeyle?
Bir de o yol süpürmeleri, temizleme hiç mi anlamış değilim. Hortumla yıkıyorlar sokağı.
Evet,
niye süpürüyorsun hortumla, anlamıyorum
zaten
ki.
Su da yok yani barajlarda. Abi. Evet Arda, cevabını aldın mı sen
abi,
bu arada?
Teşekkürler.
Yok evet. Tam vermedim şeyin cevabını ama.
Ya hayır ama yararlı oldu.
Hayır, ben bir de etrafı değiştirmek gibi bir şey dedin. Yani ben değiştiremiyorsam etrafı değiştirmek dedin değil mi?
Evet ama onu ben kendini değiştirmeye aslında yorumladım.
Yapamazsın yani, zaten.
Kendini sen o değiştirmek istediğin huyunla ilgili yani belki tüm sonuçları düşünmüyorsun.
Şu var bak, tam net kararı vermemiş olabilirsin. İçinden dediğim gibi insan muhteşem akıllı bir varlık. Yaşıyorsa bir şeyi çok akıllıca, mantıklıca da bir sebebi var. Yani bana aptalca gelen bir şeyi, bana aptalca gelmesi önemli değil. Senle mutlu olmayabilirsin ama bil ki derinde bir şekilde seni mutlu ediyor. Seni tatmin eden bir şeyi var. Yani bu aşağılanmak olabilir. Yani 0-7 yaş arası o kodu alırsın bir yerden, bir travmadan. Sana ebeveynin biri demiştir ki sen ver bunu bakayım. Ben sana verdim bunu, aldım ama sen bunu kırdın. Ver bunu. Sen güzel şeylerle oynamıyorsun. Oynamaya layık değilim. Güzel şeylere layık değilim kodu yazıldıysa bütün hayatın bu kodu tekrarlayıp mutlu olmakla geçer. Yani güzel şeylere layık olmama duygusunu yaşadıkça mutlu olur.
Alkışı niye yapıyorum? Nefes terapisti Altuğ Yücel konuştu şu anda.
O yüzden de sen karar verene kadar yaşadığın her şey senin aslında keyif aldığın için yaşadığın şeydir.
Sevgili dinleyiciler, şu anda duyduğunuz matkap sesinin bizimle hiçbir ilgisi yok.
Ne kadar yansıyor şeye?
Belki yayına? Mikrofon mu yerleştiriyorlar acaba, yandan duvardan bir yerden geliyor. Şimdi bu konuyu geçelim artık diyorum.
Geçtik
ve
bile.
Senin tweetlerin var. Ben onlara geçmek istiyorum. Hı hı. Şöyle bir baktığımda bayağı 50 bine yaklaşmışsın yani. 40 ile 50 bin arası. Bunu da şöyle işte her kitap sayfasında A4 100 cümle olsa falan 500 sayfalık bir kitap diyebiliriz. Hatta ben sana bir gün demiştim ki ya Altu, bunları bir kitapta toplamayı düşünüyor musun? Yani sana ait olan tweetleri paylaşım olarak senin kendi yarattığın. Bu tweetlerin özelliği ne? Seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz de baksın senin
ben
hesabına girerek.
Ben de bakayım şimdi, bak. Evet. Hiç bu gözle bakmadım.
İnanılmaz yaratıcı ve programın başında konuşmuştuk ya, bu illüzyonistli başı da değil, ortaları diyelim. Şey, bakış açısı demiştin sen, bakış açısını değiştirmek. aslında o tweetlerde okunduğunda güzel bir şey var. İşte ben de çok severim biliyorsun kelime oyunlarını. Bakış açısını değiştirmekle ve ters köşe yapmakla ilgili şeyler var. Arda, sen de baktın mı o tweetlere?
Ben şu anda Fazıl Say'ın aslında okuyorum.
Hangisi, oku bakalım.
Fazıl Say'sınız diyelim. Eylül ayında dünya çapında bir besleme, o Paris Opera binasına seslendireceğim diyorsunuz. Sonra böyle bir bestiniz ve konser anlaşmanız olmadı, ortaya çıkıyor. Bu sizin dünya çapında müzisyen olduğunda yaptığınızın yanlış olduğu gerçeğini de değiştirmez.
Evet, bunu aşı olayı ilgili yazdım aslında. İşte o aşıyı buldum diyen ben Türk bilim adamını aşağılayan, tiye alan tweetler vardı.
Ercüment Ovalı.
Ovalı, evet. Diğer taraftan da Ercüment Ovalı'nın ne kadar değerli bir bilim adamı olduğunu savunan kişiler vardı. İkisi de doğru. Yani çok değerli bir bilim adamıymış demek ki. Ama bu yaptığı şeyin şapşalca bir hareket olduğunu, gerçeğini değiştirmez. Hep şapşalca bir şey yaptın. Biz özellikle Türkler kişiselleştirmek yönünde kullanıyoruz tercihimizi. Yani bu yaptığın şey salakçaydı. Ben salak değilim. Tabii sen salak değilsin. Bu yaptığın salaklık.
Sen bunu bir de çok daha çok böyle şeyde, İngilizlerde falan görürüz. Yani doğrudan böyle dobralık başka bir şey.
Patavatsızlık başka bir şey.
Patavatsızlık başka bir şey. Evet, hatta onunla da ilgili bir tweetim vardı. Evet. Hatırlıyor musun? Neydi?
Evet, evet. Yani düşündüğünüzü, kendi hakkınızda ne düşündüğünü söylemek
dobralıktır.
Başkası hakkında ne düşündüğünüzü hiç şey yapmadan, ölçmeden, tartmadan söylemek patavatsızlıktır.
Bir de bunu böyle İngilizlerin şeyi vardır ya, böyle nezaketle ve böyle ince espriyle, mesela adamlar kavga etmezler, sadece bizim şey gibi, halk aşıkları gibi atışırlar yapabiliyorlarsa. Bu da mesela o zaman karşındaki kişiyle tartışmanın ötesinde, ya benim senin kişiliğinle ya da özünle bir ilgim yok ama ben böyle bir şey görüyorum, ne dersini söylediğin zaman orada bir yaralanma yaratmadığın için o da sana espriyle cevap verebiliyor. Böyle bir şeyi var, işin kimyası var. Bunları da senin tweetlerinde fazlasıyla görüyoruz esasında.
Ben olumsuz, kötümser şey atmamaya gayret ederim. Bazen kelime oyunu yapma şeyine, sevdasına, yani denk geliyor böyle, kardeş hapşırık gibi artık yani. Tutmanın anlamı yok diye. Ama dediğim gibi ben öyle olumsuz şeyler aşılayan bakış açılarını hiç sevmiyorum ki çok ünlü insanlar, yazarlar, bilecek kişiler arasında bile böyle çok olumsuz şeyler yazan var. Onları doğru bulmuyorum. Çünkü doğru analiz ettiklerini düşünmüyorum.
Böyle Twitter'ı etkili kullanan kişilerden birisin. Ama işte senin dışında baktığın zaman zaten belki de o düşünmeden yazılan bir şeyin sonucu bayağı kıyametler kopabiliyor sosyal mecrada. Biraz böyle hani nefes alma şeyiyle de bir araya getirirsek, acaba bir şey yazmadan ya da söylemeden önce de bir derin nefes alıp ondan sonra ya ben bunu yazayım mı, atayım mı demek uygun mudur?
Tabii ki zaten olayı güzelleştiren kısmı o. Yani ilk aklınıza geleni yazmak, ilk fırça darbeniz ne geliyorsa onu resim yapmak nasıl şey değilse. Atıyorum, geçen gün bir şey vardı, hangi tabloydu? 18 tane mi 56 tane mi taslağı varmış şeyin, o tabloyu yapmadan önce ressam çalışmış üzerinde. bir filtreden geçirmek güzel bir şey. Hı-hı. Ben mesela gergin durumdaki olaylarda direkt ilk akla geleni, ilk ağza geleni söylemenin hoş olmayacağını bildiğim için onu özellikle mizah süzgecinden ve zarafet süzgecinden geçirip yaparım. O zaman güzelleşiyor.
Şey yani, yazmışsın mesela, dost dediğin tatlı üstüne içilen su gibi gelmeli insana.
He, o biraz felsefi bir şey yaklaşım.
Ama evet, felsefi ama yani şey, güzel ve çok fazla duyulmamış bir benzetme diyelim buna.
Yani küfür etmek istiyorsanız validenizin desti izdivacına gayri meşru olarak talibim demek daha zarif şimdi.
Daha İngiliz vari değil mi?
Bilmiyorum ne vari ama yani.
Şey demişsin mesela, banyoda bir don var, senin mi hayatın bidon?
Ama onu resmi görmedim.
Resmi <ya. gülüyor> bidonun içinde birileri var. Başka ne var? Arda sen bakıver şöyle de, hızlı de dikkatini çeken.
Ben aslında bu arada Twitter'ın farklı kullanımlarını görüyorum. Yani herkesçe işte sizin size göre yapı olarak yani az kelimeyle bir şeyler anlatabileceğiniz bir platform, bir şeyler söyleyebileceğiniz bir yer. Sizin için bir özel, mesela Instagram'dan ziyade ya da Facebook'tan ziyade daha nasıl desem, yapısından hoşlandığınız bir sebebi var mı?
Yani? Var. Ben hayatım boyunca kısa az öz yaptım. Reklam sektöründe 30 senedir reklam konuşuyorum. Reklam konuştuğunuz şey bazen bir kelimedir. En fazla bir cümledir. Yani bir cümleden fazla olan reklam metni çok azdır. Çok promosyon işleri olacak, o zaman olur. Yaptığım işlerde de böyle. Ben onlarca skeç çektim. Kendi yazdığım skeçler, oynadığım. Ses yoktu mesela. Kullanmadım. Diyalog kullanmadım. Kullandıklarımda da 1,5-2 dakikadır süresi. Ben az öz işleri seviyorum. Çünkü hani çok klasik bir laf vardır. Uzun yazacak kadar şey, kısa yazacak kadar vaktim yok.
Vaktim yok, evet.
Sürem kısıtlı. Ben 4-5 sayfa yazayım diye bir laf vardır. Uzun yazarsınız. Kimse fark etmez. Şimdi reklamın, zaten reklam konuşmanın zorluğu kesin var, tartışılmaz. Buradan kaynaklanıyor. Yani 5 sayfa, 1 saatlik bir şeyi konuştuğunuzda içinde 2 tane, 10 tane cümlenin yanlış tonlaması, kelimenin vurgusunun yanlış olmaması yuvarlanır gider bile. Ama eğer bir cümle ediyorsanız 4 kelimeden müteşekkil, harfin önemi var kardeşim. Ben reklam seslendirmesini penaltıya atmaya benzetirim futbolda. Herkes
futbolu, kakofoni olmaması lazım bir de değil
futbolu
mi?
Futbolu herkes oynar. Birincilik takımında olmak marifet ister. Birincilik takımında forvet olmak da marifet ister. Ama penaltı atmak dediğin zaman en ünlü futbolcunun bile, en ünlü golcünün bile ayakları titrer kardeşim. Niye? Maç içinde yanlış vurursun, kötü vurursun, dışarı gider, yuh derler falan. Ama penaltıyı kaçırdınsa adın tarihe yazılır.
Doğru. Çok da var yani öyle şeyler.
Penaltıdır reklam.
Peki biz de hayatımızda penaltılar kaçırıyor muyuz sence?
Kaçıracağız tabii ya.
Normal diyorsun.
Ya daha doğrusu hayatımız zaten penaltı üzerine değil. Hı hı. Futbol maçı yapıyoruz.
Offside'a ya, düşmemek lazım ama değil mi?
Ya offside da yok be. Ya çünkü bak çok güzel
hani
bir örnek verdim. Offside'ı
patavatsızlıktan şimdi, hani kaynaklanarak dedim.
Bir oyun senin değil mi? Bu evet. Oyun, ya futbolu oyun olarak bakıyorum. Oyun senin. Kurallarını sen koymuşsun. Offside diye bir şey koyarsan, düşersen offside de olursun. Hı. Koyma offside. Hayat senin. Oyun kurallarını sen koyduğun zaman offside'da olma ihtimalin yok. Ben topu elle de alır götürürüm. Defansın arkasında da dururum kardeşim. Ben böyle bir oyun kurdum dediğin zaman bitti olay.
Esasında yani. Evet, dediğin gibi yani kurallara bağlı bir şey. Ben burada İstanbul'da yapılan bir All Stars şeyine gitmiştim, etkinliğine, bu basketbol. Yani hakem neredeyse bir maç sırasında 2-3 kere mecburen düdük çaldı. Maçta 176'ya 160
falan. Gösterir zaten.
İşte bunun da çok zevki olmuyor. Yani o düdük çalmayınca, faul yapılmayınca, bazı şeyler olmayınca da işte tamam da artık bir süre sonra bakmıyorsun. O basketin de bir değeri var ya, o Yani değerini artırıyor aslında o kuralın.
O basket maçı seyrediyorsun evet, ama hayatında yaptığın
hayatla
zaman...
Hayatla ilgili olarak benzetme yaparsak...
Yani gene şu noktaya geleceğim.
Kuralcı olduğumdan değil.
Çok kural koymuş olabilirsin ama keyif alıyorsan, zevk alıyorsan kimin uğrunda, bana ne? Ama ben offside kuralı koydum hayatıma, ha bir offside düşüyorum deyip üzülüyorsan olmaz orada. Ama offside'ı da var, ne güzel, oh bak offside'e düşenler sayesinde gol yemekten kurtuluyorum falan deyip keyif alıyorsan mesela umumda değil, 5 tane daha offside gibi kural koy. Ama niye offside var bu hayatta? Allah'ım hep offside'e düşüyorum, hiç mi gol atamayacağım? Olmaz, offside'i kaldıracaksın o zaman, offside'i sen kabul ettin.
Peki saatlerimiz şu anda 16.50, 28 Aralık. Yayınımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu arada önümüzdeki hafta yeni yılın ilk konuğu İskender Paydaş olacak. Umarım yine stüdyoda canlı yayında bir arada oluruz. Olmazsak da WhatsApp'tan ya da FaceTime'dan canlı bağlanırız. Yani canlıdan kastımız yüz yüze olmak bir yönüyle, öbürü de teknoloji vasıtasıyla bir arada olmak. Şimdi o zaman İskender Paylaş'tan bir parça dinleyelim, şarkı dinleyelim. Hop de diyor. Ondan sonra vedaya doğru gideriz.
Who is this?
This is Radio.
You're tuned in to Run on Air. We'll be right back. Stay tuned with us.
Bir yere ayrılmayın. Tarkan söyledi Hop de İskender Paydaş'ın şarkısını. Evet, programın sonuna doğru geliyoruz. Arda, senin bir sorun var galiba Altuğ'a.
Benim evet, yani bu kurallarla ilgili aslında konuşuyorduk arada. Ve yani kimin... İnsanlar bazen, ben hani dışarıdan kural benimsediklerini düşünüyorum. Yani kendi kuralları başta olmayan bazı kural edindiklerini düşünüyordum. Onu sordum.
O kuralları benimsediklerini, kabul ettiklerini.
Evet, aynen, ama işte konuştuk.
Bu siyasetçilerin de sığındıkları bir yalandır. İşler kötüye giderken dıştan müdahale ederler. İnsanların da çok kullandıkları güzel bir yalandır. Dışarıdan ben öyle gördüm, bana öyle öğrettiler. Böyle tabii ki bir dışarıdan alacaksın yani. Ama benimseme kardeşim. En azından fark ettiğin zaman sıyrıl, oldu bitti. Sen istemediğin sürece sana kimse hakaret edemez, seni kimse aşağılayamaz, seni kimse küçümseyemez. Bunun ne koşullarda, ne olduğu zaman ne hissedeceğini kendin kabul ettiğin için öyle oluyor. Yoksa ne fiziksel olarak, ya da ne fiziksel değil, fiziksel olarak hiçbir şey değişmiyor kardeşim. Ben sana eşşi ol eşek desem şimdi, sen buna sinirlenecek adam var, çok insan var. Evet. Niye sinirleniyorsun ki?
Ama onu söyleme biçimi vardır. Hani Kemal Sunal'ın
istediğin kadar ağır biçimde söyleyeyim. Aşol
eşek dediğinde herkes gülüyor.
Hayır,
değil mi?
En ağır biçimde, en aşağılamak biçimde söyleyeyim. Hı-hı. Niye tepki gösteriyorsun ki buna? Çünkü buna tepki göstermem gerekir diye bir kodun var içeride. Ha bu kodu başkasından aldın, ailenden aldın, kendin yarattın, bilmiyorum. Ama
yazılım
bu
var yani öyle bir.
Tabii bu yazılım var. Sen bana de eşçi ol eşekte şimdi. Evet, başka diyor, ikinci soruya geçerim derim ben. Bitti.
Ama evet, burada yani sorumluluk toplumda ve dışarıdan.
Hayır efendim.
Bu sorumluluk bireyde.
Aynen. Ama bunun farkına varmış olman lazım tabii.
Altı, şimdi bu ciddiyetten biraz romantizme geçelim.
Şiir mi okuyalım?
Bir şiir oku hadi. Aç oradan, müziğini de kendin yap bakalım.
Bakalım müzik nasıl gelecek? Soralım insanlara.
Her şeyi de devletten beklemeyelim.
Nasıl geliyor?
Güzel.
Cemal Süreyya'nın bir şiiri. İsmi Sen Gelsen. Şimdi açsam pencereyi beklesem. Sen gelsen. Olmaz ya. Hani geliversen. Hiçbir şey sormasan. Hiçbir şey söylemesen. Sussam. Sussan. Sussak. Susuşların anlattığını dinlesek. Sırt sırta otursak. Katıla siyah ağlasak. Sormasak birbirimize sebebini. Sarılsam. Sarılsan, sarılsak, ve yine hiçbir şey konuşmasak ama anlasak ne vardı sahi? Olmaz ya. Hayal ya. Hani diyorum olsa ne vardı?
Bu kadar.
Cemal Süreyya'nın şiirini Altuğ Yüce güzel seslendirdi diyelim, ya da o kadar yürekten okudu ki. Üç alkış. Cemal Süreyya benim de çok sevdiğim şairlerden biri. Hatta benim şiirlerimin yayınlanmasına ön ayak olan şairimiz diyelim Ankara yıllarında. Evet, programın sonlarına geldik dedim. Altuğ, çok bir yönüyle acayip pozitif bir adamsın ama derin filozof yönlerin de var. Yani rollerin demiyorum. Yani bir felsefen var hayatla ilgili. Kendine de bir bakışın var. Bununla ilgili biraz şey var, bir tweetim var. Yani ben sadece insanlara huzur vermiyorum, yanında mandal da veriyorum demişsin. sen de bizim programa neşe getirdin bir yanıyla, bir yanıyla da derinlik getirdin. Mandallar nerede diyeceğim. Evet, hadi senden şöyle bir kapanış konuşması rica edelim.
Oo, zor.
Ya bir sürü yayına katıldın. Radyo yayını kendin yaptın, televizyon yayınları yaptın. Kendi evet, yayınınmış gibi
konular. Kapat mı diyorsun?
Evet, oradan biz de kapanışa geçelim. Hatta biz önce Arda'yla vedamızı yapalım. Ben Oğuzhan Akay.
Ben de Arda Bozyiğit. Ağzınıza sağlık bu arada.
Teşekkür ediyoruz Altuğ Yücel'e. Dediğim gibi 5 Ocak Salı günü yine 15'te İskender Paydaş'la canlı yayında olacağız. Sakın bizden ayrılmayın ve unutmayın. Şimdi yayınımızı Altuğ'un kapanış konuşmasıyla bitiriyoruz.
Dış dünya değil, kafanızın içinde ki dünya önemli. Aslında iki dünya yok, tek dünya var. O da sizin kafanızın içindeki dünya. Hayata nasıl baktığınız, ne bulacağınızla ilgili, ne aradığınızı bilmezseniz aradığınızı bulmanız mümkün değil zaten. Şöyle bir minik anekdot, hikaye gibi bir şey var. Onunla bitireyim. Mecnun Leyla'yı ararken, çölde dolaşırken namaz kılan bir adamın önünden geçiyor. Adam çok sinirleniyor. Hop kardeşim diyor ya, görmüyor musun namaz kılıyoruz diyor, önümüzden geçiyorsun diyor, namazı bozdun şimdi diyor. Mecnun bakıyor böyle. Hadi ben Leyla'yı düşünürken seni görmedim. Sen Mevla'yı düşünürken beni nasıl gördün diyor. Hepinize iyi akşamlar.
Hoşça kalın. Bizimle kalın. Hiding from the truth.